İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz. Ahir Zaman ve Yaratılış Delilleri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Onur Hocam, Tarık Hocam, Önder Hocam, Oktar Hocam ve ben Ender Ataş'la birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Bugün iman hakikatlerinden, Kur'an mucizelerinden ve ahir zamandan bahsedeceğiz. Öncelikli olarak iman hakikatleriyle başlayalım isterseniz. Çünkü iman hakikatlerinin hayatımızdaki önemi gerçekten çok fazla. İman eden insanların imanının artmasına, iman etmeyenlerin de iman etmesine vesile oluyor. Bu yönden Allah bize iman hakikatlerini vererek çok fazla daha hani Kur'an'ın bize ispatını, gerçekçiliğini, Allah'ın yaratıcı olduğunu iman hakikatleriyle daha güzel ve daha net görebiliyoruz inşallah. İman hakikatleriyle
İnşallah.
başlayalım
Evet.
inşallah.
Ben bir örnek verebilirim. Bu hocam hani böyle hani örnek vermek gerekirse kafada canlanması için hani bir makine düşünelim. Bu makine böyle 70 sene, 80 sene boyunca hiçbir tamir görmesin. Herhangi bir bakıma ihtiyacı olmasın. Sürekli çalışsın, gece gündüz çalışsın ve hiç bozulmasın. Böyle bir makine hani insanoğlunun yaptığı böyle bir makine yok. Hani hepimiz bunu çok iyi biliyoruz ama hepimizin vücudunda böyle bir makine var. Bunun ismi kalp. Kalp hiç ömrümüz boyunca hiç durmadan gece gündüz aralıksız olarak sürekli kan pompalıyor. Hiç bozulmuyor. Hiçbir bakıma ihtiyacı olmuyor. Herhangi bir ihtiyacı da olmuyor. Yani hani çok büyük bir Allah'ın bize verdiği bir nimet hakikaten büyük bir iman hakikaten.
İnşallah.
İnsanlar bunu düşününce gerçekten çok iyi anlarlar inşallah.
İnşallah.
İnşallah çünkü çok önemli yani hani birazcık derinlemesine düşününce hani en iyi diyoruz ki mesela en iyi sistemler var. Hidrofor sistemleri. Hani suyu gönderiyorlar sistemin içerisinde apartmanda. Onlar bile 6 ayda bir, senede bir bakıma ihtiyacı oluyor ki onlar insan yapımı, hani insan aklının olduğu ürünler. Burada hani çok çok daha üstün bir aklı Allah'ın üstün yaratışını görmüş oluyoruz inşallah.
İnşallah.
Çok
Hakikaten
önemli.
kalp çok acayip bir şey yani insan onu kalbin yaptığı işi eline verseler veya koluna hangi kasın olursa olsun ya şunu bir kaldır bakalım şöyle hani saat dakikada 60 defa 70 defa yap ne kadar yapabilirsin diye ya o kadar kısa zamanda tükenir ki insan en güçlü
Evet.
adamını da koysanız çok kısa zamanda tükenir 24 saat çalışıyor 7 gün çalışıyor yıllarca çalışıyor ağrı girmiyor yani hastalık halleri dışında tabii o
İnşallah.
dolaşımı ve şey normal olduğu süre içerisinde. Mesela koşuyorsun 180'e çıkıyor sayısı. Değil mi?
Atış
Merdiven
hızıymış.
çıkıyorsun. Merdiven çıkmak ne demek? Yani merdiven çıkarken bakın şöyle bütün kaslarınız veya bir spor yaparken kasılıyor. Şimdi kasın kasılması demek kas dokusunun içinde damarlar var. Damarları büzüyor, kapatıyor. Ağır baskı var. Kalp de bu baskıya karşı kanı pompalamaya çalışıyor. Yani o kadar muazzam bir direnç oluyor ki önünde. O yaptığı eforu hayal bile edemez diğer kaslarla yapmayı insan. Yani o
İnşallah.
getirin o en baba hal tercihi Arnold Schwarzenegger'e göre hiç yani yapamaz yani mümkün değil. Kısa süre yerine getiremez onu. O daracık şeye kan pompalıyor. Bu bakımdan mesela fazla kilo hiç iyi bir şey değil. Çünkü düşünsenize 30 kilo, 40 kilo, 15 kilo yağ dokusuna kalp hiç gerekmiyorken kan pompalamak zorunda sürekli. Ona verilen yükü düşünün. Bu yüzden kilo vermek çok iyi bir şey. Yani kilosu
Evet,
olanlar
sağlık için
mutlaka az
önemli.
yesinler
Evet,
sağlık için
genelde
kalplerini
kilolu
iyi olmasınlar
olanlar.
ama kalbin yaptığını hayal bile edemez insan başka bir şekilde. Yani Allah'ın dilemesiyle tabii inşallah.
İnşallah.
İnşallah.
Durmuyor, unutmuyor. Zaten dursa hayat duruyor.
İnşallah.
Bu Allah'ın mucizesi
Ve
çok
çok
açık
güzel.
yani inşallah.
Böyle hocam mesela az önce söylediği gibi spor yapıyorsun mesela kalp buna göre ayarlıyor diyor ki hani daha fazla kan pompalamam gerekiyor diyor. Hani bir aklı şuuru olan bir organ değil sonuçta kalp dediğimiz.
İnşallah.
Buna mesela kendini ayarlıyor. Fazla kan pompalaması gerekiyor. Bunu yapıyor. Mesela işte dinlenme halinde, uyku halinde diyor ki benim daha az pompalamam lazım diyor. Daha yavaşlıyor mesela. Daha sakinleşiyor. Ve gün içinde bu dengeyi sürekli olarak yapıyor mesela kalp. Bu da çok mucizevi bir şey. Yani bunun da sürekli Allah'ın kontrolü altında olduğu çok açık. Biz çünkü hiçbir şekilde kontrol edemiyoruz. Biz koşarken demiyoruz mesela ya kalbim biraz daha hızlı kan pompalaması lazım. Ben efor sarf ediyorum ya da işte uyuyorum. Uyuyunca benim kalbimin biraz daha yavaş çalışması lazım ama bunu kontrol altında tutmam gerekiyor da demiyoruz. Biz farkında olmadan bilinçsiz şekilde mesela yatar uyurken kalbimiz diğer mesela organlarımız aynı şekilde çalışmaya devam ediyor vücudumuzun içinde. Biz bunun farkına da
Ve
daha iyi
sürekli
varmıyoruz yani.
elektrik üretiyor kalp aslında o
Tabii.
kasılmasıyla. Elektrik üretiyor. Şu an bilim olarak mesela yapay kalp dediğimiz şeyleri yapıyorlar. Doktorlarımız yapay kalp yapıyorlar. Ama ne kadar yapsalar da orijinal Allah'ın yarattığı şekilde bir kalp olmuyor. Kısıtlıyor mesela hareketleri kısıtlıyor. Koşamıyorsun. Spor, ağır sporlar yapamıyorsun. Artı kalbin içinde bir pil oluyor. Onu dışarıdan destekleyecek büyük şekilde başka bir pil oluyor. Bu şekilde işlevi insan sürdürmeye çalışıyor.
Ama Allah'ın yarattığı bir şeyde hiç dışarıdan destek almaksızın sadece kalbin kendi yaratılışından olan bir elektrikle yaşam boyunca 60-70 yıl boyunca ortalama devam edebiliyor. Bu mükemmel bir yaratılış yani.
Evet. Maşallah. Evet. Ya bir formüle göre çalışıyor aslında kalp. Bunu yani bilmez insanlar. Kalbin atım hacmi var ve önünde direnç var. Kalbin atım hacmiyle bu direnç arasında bir bağlantı oluyor. Mesela şimdi yüksek tansiyon deniyor. Herkes bilir yüksek tansiyon hastalığı var. Aslında tansiyonun yükselmesi bir kompensasyon mekanizması. Yani gerekli olan kan akımını ulaştırabilmek için damarların çapındaki azalmaya karşılık, yani mesela damar sertliği oluyor, bir şey oluyor. Ona karşılık bir dirence karşılık kalpte daha fazla kan pompalamak durumunda kalıyor. Atım hacmini arttırıyor ama bu mükemmel bir şekilde kontrol ediliyor. Ya hastalığı da bırakalım, yani sağlık halinde de öyledir. Spor yaptığınızda tansiyon yükselir doğal olarak. Evet. Yani baksak tansiyonumuza, değil mi? Merdiven çıktığımızda veya bir herhangi bir koştuğumuzda mesela onun yükseldiğini göreceğiz. Çünkü dokulara kan götürmek için müthiş bir ayarlama mekanizması var. Bu ayarlama mekanizmasındaki hassasiyette en ufak bir hata olsa ya ölümle sonuçlanır. Ya doku ölümü olur, dokuya kan gitmediği için. Mesela beyin çok hassastır kan gitmemesine. Çünkü beyinde bir şey yok, depo mekanizması yok. Allah o şekilde yaratmış. Şeker anında beyinde kullanılıyor. Bir şeker şeyi yok. Mesela şeker düştüğüne hemen bayılma meydana gelir. Kan akımı için de öyle. Sinirler o kadar hassastır ki o elektrik akımlarını uyarabilmek için. Sürekli olarak oksijenin belli bir düzeyde tutulması ve şekerin de belli bir düzeyde tutulması gerekir. Çünkü şeker deposu yok. Ama bunun çok hikmeti var. Yani bu sinir sisteminin özelliği bu. Sinir hücrelerine de şeker depolayacak, onu metabolize edecek. Onunla ilgilenemiyor. Hep sinir elektrik akımını üretmekle. Çünkü saniyede bir katrilyon sinyal üretiyor. Dolayısıyla kanın akımının %20 kadar hep sürekli beyne götürülür. Kalpten çıkan. O Allah öyle bir yaratmış ki o beyne giden damarlar da önce çıkıyor zaten. Önceliği vardır onun böyle. Mesela kol, bacak damarlarından veya böbreğe giden damarlardan önceliklidir o. Önce çıkar böyle geniş damarlar. Yukarı gider. O şah damarlarının oluştuğu, çıktığı kök damarları doğrudan çıkar. Ama en öncelik kimin biliyor musunuz? Allah ona vermiş kalbin. Çünkü kalbin sürekli çalışması evet. gerekiyor. Yani kalbin kan pompalayabilsin ki kan gidecek ona. Kalbe giden damarlar ilk çıkan damarlardır aorttan. Bunların hepsinin genetik bilgisi var. Yani en baştan itibaren Allah o kadar mükemmel yaratılmış ki bakın böyle. Yani bu yaratılış mucizesi işte. Yani bunların hepsi Allah'ın yarattığının delili. Nereden biliyor kalbe giden damar ilk çıkması gerektiğini? İlk çıkan daldır. Koroner damar, aort denen ana toplar damardan ilk onlar çıkar önce. Ki kanın derhal kana ihtiyacı var. Kalbin de böyle hani rezervi yok.
Ve hocam,
mutlaka kanın anı anına gitmesi gerekiyor. Zaten sürekli çalışan bir kas düşünün. Ondan sonra öncelik mesela beyindedir. Beyin damarları da hakikaten öncelikli olarak çıkar. Sürekli kan akımı gerekiyor beyne. Beyne kan akımını düzenleyen özel merkezler vardır. O kadar hassasiyetle çalışıyorlar ki sürekli olarak kan basıncı, ne kadar kan gitmesi gerektiği, sonra sadece kan basıncı değil, kandaki oksijen ayarlanıyor sürekli olarak. Kandaki elektrolitler ayarlanıyor. Mesela kanda ne kadar tuz olması gerektiği anen kontrol ediyor. Alıcıları var bunun.
Tabii doğru.
Çünkü kandaki tuz oranı düştüğünde şimdi iki şey olabilir. Tuz oranı eğer düşerse bir hipotoni meydana getiriyor. Kimyasal açıdan bir az yoğunluk meydana getirdiğinde su dokulara kaçar, ödem meydana gelir. Hakikaten öyle durumlarda insanın böyle şişer dokuları, ödemlenir, bacakları evet. şişer, elleri şişmeye başlar. Aksi olduğunda, çok olduğunda bu sefer kan hacmi artacağı için bu da zararlı. Çünkü kalbin atabileceğinden fazla bir volüm meydana gelmeye başlar, hacim meydana gelmeye başlar. Bu da kişiye zarar verir. Mesela şimdi hastanelerde ameliyat yapılıyor. Hipofiz cerrahisi var. Hipofizde bazen tümör olduğu zaman işte ona müdahale ediliyor. Bu müdahalelerde vazopresin denen bir hormon var. Onun atılımında bir anormallik meydana geliyor. Çünkü hipofiz düzenlediği için onu, siz ona cerrahi müdahale yapınca, aletlerle girip çıkınca o hormonun o hassasiyeti bozuyorsunuz. Dolayısıyla hastanın vücudundaki su ve tuz miktarının dışarıdan müdahaleyle kontrol edilmesi gerekir. Ameliyatı yapan cerrahlar ve endokrinolojiden gelen bir ekip hormon bilimlerinden anan yani günde birkaç defa anan olmuyor da yani günde birkaç defa hastanın kan örneği alınarak ne kadar tuz var kanında işte sıvı giriş çıkışları hepsi kontrol edilir bunların. Kalemlerle yazarak böyle bilinçli insanlar bir sürü viziteye doktorlar gelir herkes bilir onu hemşireler gelir böyle onun uzmanları gelir hesaplar yapılır. O hastada bir bu tarafa kaçar ayar, bir bu tarafa kaçar. Ya hasta şişer, fazla şey olur, ya fazla sıvı çıkar, susuz kalır. Onu ayarlayabilmek günlerce sürer. E hayatımızda biz hiç farkında bile değiliz. Bebeklikten itibaren anan kontrol ediliyor böyle. Sen istersen 3 litre sıvı iç, istersen 1 litre sıvı iç. Vücut hep böyle ayar mekanizması yapıyor. Az içtiğinde suyu tutuyor, atmıyor. Çok içtiğinde herhalde dışarı atıyor, onu terleme yolu, başka yollarla işte herkes bilir. Ya bunların hakikaten yapılan hesap, bu hücrelerin yaptığı hesabı hiçbir bilgisayar yapamaz. Dünyanın bütün bilgisayarlarını toplayın, bir araya getirin, yapamaz. Adam diyor ki bilgisayar tesadüfen olamaz diyor ama bu sistemde tesadüfen oldu diyor.
Bilgisayardan daha
yani
büyük
kompleks. Yani ya sayı saymasını bilmiyorsun ya ıspanak yememişsin dedi. Ayıplanan bir şey var yani. Onun tesadüfen olmadı diyen buna tesadüfen diyorsa yalan söylüyor. Yani doğru söylemiyor. Ama onun Allah hesabı var, öyle değil yani. Allah hesabını soracak. Sen biliyor muydun? Biliyordum. Değil mi? O bile bile söylemiş oluyor. İnşallah.
Evet, inşallah. Allah özellikle böyle detaylı, çok hassas ve çok ince bir çizgide özellikle bunların hepsi bir arada olacak şekilde yaratıyor. Yani istese Allah beynin de kendine ait bir depo mekanizmasını tabii ki var edebilirdi. Beyin mesela iki gün su veya oksijen gitmeden de yaşayan bir organ da olabilirdi. Vücudun bütün temel fonksiyonlarını idare edebilecek kapasitede bir organ da olabilirdi. Veya kalp, yani onun da kendisine ait bir deposu olabilirdi. Ama Allah öyle yaratmıyor. Allah her an denetlediğinin bir göstergesi olarak, bu da ona bir örnektir, her canlıyı her an denetlendiğini hissettiriyor, gösteriyor. Yani yoksa mesela şehirlerde de biz, mesela burası bir televizyon kanalı, sürekli elektrik, değil mi? Birçok doğalgaz, lojistik desteğe ihtiyacı var her saniye. Sürekli böyle beslenmesi lazım. Bir an elektrik gittiğinde ne oluyor? Yayın yapamıyorsun, değil mi? Gidebilir. Bunun için ne yapıyor insanlar? Sistemler kuruyor. Sürekli yayının olması için. Ama akleden, dimağı olan, bunun için çaba sarf eden ve bir amaca yönelik hareket eden birçok insanın çalıştığını görüyoruz. Bizim vücudumuzda ise akleden kim? Akıl dediğimiz bu vücudumuz, mesela bakıyoruz karşımızda bir insan var, onun beyni var. İşte akıllı insan diyorsun, yani düşünüyor, aklediyor, gözü var, görüyor, ağzı var, konuşuyor, kafası, beyni var, düşünüyor diyorsun. Halbuki içine girdiğimizde sadece ve sadece orada atomların olduğunu görüyoruz. Aklın, şuurun nerede kayıtlı olduğunu bulamıyoruz. Evet. Mesela buna güzel bir örnek şudur. Kalp, insan annesinin karnından doğduğu anda atmaya başlayan bir organ değil. Bu bütün canlılarda böyle. Mesela embriyoloji diye bir bilim dalı var. Embriyoloji, canlıların anne karnındaki veya mesela yumurta içinde yürüyorsa, mesela bir tavuk şimdi videosu göstereceğim. Yumurtanın içerisindeki gelişimini inceleyen bilim dalı. Yani fetusun, değil mi, gelişim evrelerini bize gösteren bilim dalı, embriyoloji. En çok deney yapılan canlı da tavuk embriyosudur. Bu birçok biyoloji bölümünde gösterilir. Şimdi onunla ilgili bir video göstereceğim. Konu şu. Daha hücrederken, canlı hücreyken, birkaç bin tane, milyon tane hücreyken kalp oluşuyor ilk ve atmaya başlıyor. Burada daha hücreler varken kalbi o kalp şeklini verip ona at, yani şöyle ki, lojistik desteği sağlayan kim? Kalp. Hücreler kan olmadan gelişebiliyor mu? Gelişemiyor. Bunu kalp biliyor. Bunu hücrenin içerisindeki, daha embriyodaki, o hücre topluluğu kümesindeki canlılar biliyor, görünüyor bize. Bakın şimdi ben onun videosunu hemen göstereyim. Evet. Bu bizim tavuk embriyosu. Gördünüz mü? Şimdi kalp burada atmaya başlamış vaziyette. Bu daha birkaç gün geçtikten sonra kalp oluşuyor. Daha sonra kalp atmaya başlıyor. Bunun ilk atışı böyle dokular falan da yok. Sırf zarımsı bir yapıdayken atmaya başlıyor. Ve damarların oluşumu. Her oluşan damara da mesela hizmet gidiyor, kan gidiyor. Hani şehir örneği verecek olursak. Ve bu şekilde canlı gelişmeye başlıyor yavaş yavaş. Ama ilk ne var burada? Kalp var. Kalp, şu an kalbin basmasıyla bu kan hücreleri ve kanın içerisindeki materyaller diğer hücrelere ve dokulara ulaşabiliyor. Yani kalp olmazsa bu basınç, bu iletimi sağlayacak olan kuvvet ortadan kalkmış oluyor.
Bir de beslediği için, diğer organlarımızı da kalp beslediği için, hani oksijen alışverişi yaparken işte oksijeni mesela veriyor, karbondioksit alıyor. O yüzden mesela kalbin önemi çok. O yüzden ilk önce Allah mesela kalbi önce mesela oluşturuyor, oradan dağılıyor diğerleri.
Burada bakın damar ağını görüyoruz. Bu tavuk vücudu, daha embriyo hali. Ne kadar birbiri içine girift ama kusursuz bir düzen içerisindeki yapı görüyoruz. Şuradaki bu ne derler, dalga görünümündeki bu yapıların hepsi aslında birer damar. Ve buradan içerisinden ne geçiyor? Kan geçiyor. Bütün dokulara ulaşıyor. Bir hücreye bir damarın uzaklığı maksimum
50 mikron. Yani 50 mikron olabilir. Evet. 20'de birinden daha uzak olamıyor.
Yoksa difüzyon olamıyor, madde alışverişi olamıyor.
Tabii 100 trilyon hücre var. 100 trilyon hücreye 100 bin kilometre damar ağı var. Bakın 100 trilyon hücreye 100 bin kilometre damar ağı var. 100 bin kilometre damarın tamamı milimetrenin 20'de birinden daha uzak değil hücreye. Nasıl ayarlanıyor bu? Yani 100 trilyon hücreye, çünkü daha ilk daha hücreden farklılaşırken öyle bir genetik bilgi var ki mükemmel, Allah'ın yaratışı maşallah. Her hücrenin yakınında oluşuyor damar. Milimetrenin evet. 20'de biri kadar. Hemen orada damar oluşmaya başlıyor, damar hücreleri.
Şimdi bakın.
Ve damar.
O damar ağından...
O damarlar da birbiriyle birleşiyor, kaçak yok arada.
Kaçak yok, evet. Ve her hücreye istediğini götürüyor. Şimdi her hücredeki farklılaşma oluyor daha sonra. Hepsi aynı materyali kandan alıyor, besleniyor. Ama her hücre farklı bir bölümünü oluşturuyor vücudun. Aynı malzemeleri alıyorlar ama farklı sentezler yaparak, böyle mesela bakın tavuğun içerisindeki şu sarı görülen yumurtanın sarısı.
Sanırım
bu da yumurtanın kabuğuydu, evet. Ondan zaten besleniyor. Oradaki proteine evet, besleniyor.
Protein, beyazından mı besleniyor diyebiliyorum.
Beyazı protein. Ve sarısı. Hepsini evet. tüketiyor. Oradaki bütün malzemeyi tüketiyor. Tavuğun da tam gelişebileceği kadar enerjinin eksiksiz yumurtanın içinde olması da bir ayrı mucize. Değil mi? Eksik yok yani. Tam ihtiyacı olacak kadar malzemeyle birlikte, değil mi, tavuk embriyosu ve yumurtanın içerisine konuluyor.
Şey yani hani yumurta ilk çıktığı andan itibaren anne kuluçkaya yatarsa mesela tavuk olabiliyor. Civciv, yavru civciv olabiliyor. Evet. Normalde de bizim hani normalde tükettiğimiz bir besin kaynağı yani evet. protein olarak.
Sevimli çıktı.
Hangi evet. zaman çıkacağını nereden biliyor bu hayvan? Yani evet. onun içinde bayağı bir sürü oluşuyor mesela. 20 gün evet. Ama ne zaman çıkacağını biliyor. Önce çıkmıyor. İstese önce de çıkabilir.
Tabii.
Yine o büyüklükte çünkü. Yani
21 günde evet. Kuluçka süresi yani. Diyorsun.
Hayır, insanı düşünelim bakın. Mesela hamilelik 9 ay 10 gündür.
Evet.
O kadar hikmetli şey ki tamam biraz ya. Fazla olduğu zaman zararlı oluyor. Biraz az olsa biliyoruz prematüre deniyor. Erken doğum öldürücü olabiliyor. Evet. 9 ay 10. gün yani ortalama bu şekildedir. Tabii bazen birkaç gün ileri gider birkaç gün geri gelir ama 9 ay 10. gün bir hormon salgılanıyor. Ama zaman kurulmuş yani. Hani bir insanın bile sayması için çentik atması lazım. Takvimde işaret koyacak. Günleri tek tek sayacak ki.
Anne öyle
yani hesap yaparak bulunabilir. Ya vücutta bunu yapan bir hesap mekanizması var. Ve kurulmuş bütün insanların DNA'sında, hanımların DNA'sında bu şekilde bu.
Çıkayım
yani bu
var
bilgi var evet. 9 ay 10. gün oksitosin denen bir hormon salgılanıyor hipofizden. Bu bir hormon. Ta gidiyor annenin rahmine gidiyor. Çünkü annenin rahminde bunun alıcıları var. Bu alıcılarla birleştiği zaman anahtar kilit gibi bu hormon ama daha önce salgılanmıyor. Daha önce salgılansa erken doğum olacak o zaman. Oraya geldiği zaman annenin rahminde kasılmalar başlıyor. Kasılmalarla işte doğum süreci başlıyor. Fakat bu hormonun bir özelliği daha var. Aynı zamanda annenin göğüslerinde yani süt kanallarında yine alıcıları var. Oradan da süt salgılatıyor. Çünkü neden? Bebek doğar doğmaz süte ihtiyacı olacak. Evet. Daha doğduğu andan itibaren ilk gün içinde süte ihtiyacı oluyor. Allah o alıcı aynı alıcılardan göğüse de yerleştirilmiş ki süt salgısı başlasın diye. Peki süt üretimi nasıl başlıyor? Bu sefer prolaktin diye başka bir hormon var. Yine hipofizden salgılanıyor bu. O da sütün oluşumunu ve salgılanmasıyla görevli. Aynı zamanda süt hazırlanıyor yani. Prolaktinin de çünkü şeyi var. Ama prolaktinin salgılanmasını da daha yukarıdan hipotalamustan prolaktin inhibiting factor diye bir faktör var. O da böyle fren pedalı gibi düşünebiliriz. Yavaş yavaş böyle o şeydeki o frenden ayağa kalkınca böyle hani araba gitmeye başlar ya böyle hani freni tutarsın. Evet. Frenden kaldırınca yavaş yavaş hareket etmeye başlar. Onun gibi onun salgılanması azalıyor. Prolaktin devreye giriyor böyle artmaya başlıyor. Süt oluşturuyor. Oksitosin şey ettiğinde de süt salgılanmaya başlıyor. Şimdi bu bir mucize. Çok büyük bir mucize değil mi? Bakın bir hormon hem orayı kontrol ediyor ki süt Allah onun için yaratmış açıkça yani değil mi? Bebek doğar doğmaz süte ihtiyacı yani var, süt salgılanıyor.
Her kadında var çünkü.
Peki nasıl süte ihtiyacı var? Bakın bu da çok büyük mucize. Bebek doğar doğmaz çok yüksek miktarda şekere ihtiyacı var. İlk 24 saat içinde. Annenin göğsünden kolostrum diye bir sıvı gelir böyle. Daha süt değildir o böyle. Rengi de kıvamı da değişiktir. Daha akışkan bir renginde daha sarımtıraktır böyle. O içindeki şeker miktarı normalden daha yüksek. Niye? Çünkü bebeğin şeker ihtiyacı var. Bakın 2-24 saat ihtiyacı var. Peki sonra ne oluyor? Bir bakıyorsunuz içeriğine, ikinci gün birdenbire şeker düşmeye başlıyor içinde. Çünkü bebeğin ikinci gün ihtiyacı kalmıyor şekere. Ondan sonra bebek büyüdükçe annenin sütün içeriği hep değişiyor bebeğin büyümesiyle birlikte. 3 aylık içeriği farklı, 6 aylık içeriği farklı. Niye? Bebek bu kadarken bu kadar oluyor, bu kadarken bu kadar oluyor. İhtiyacı aynı mı? Protein ihtiyacı farklı. Mesela antikorlara ihtiyacı var. Antikor bakıyorsunuz var içinde. Mama sanayi var dünyada. Dünyanın en gelişmiş laboratuvarlarında bebeğe mama üretiliyor. İstediklerini koyuyorlar. İstediği vitamini alıyor, koyuyor. İstediği proteini koyabiliyor. Asla sütün içindeki karışımı elde edemiyorlar. O kadar besleyici olamıyor. Nereden biliyoruz? Mama ile beslenen çocuklarla sütle beslenen çocuklar karşılaştırıldığı zaman sütle beslenenler daha zeki oluyor, daha iyi gelişiyor, daha sağlıklı oluyor. Adamın laboratuvar elinde bütün bilim adamları toplanın bakalım hadi istediğinizi koyun. Sütü de inceliyorlar, sütün içine de bakıyorlar ayrıca. Laboratuvar testleri yapıyorlar. Ne var ya sütün içinde diye. Taklit etmeye çalışıyorlar yine olmuyor. Allah diyor ki Kur'an'da inşallah Kur'an mucizesi 2 yıl emzirmeyi tavsiye ediyor Allah, evet, Kur'an'da. Inşallah. Dünya Sağlık Teşkilatı diyor ki çocuklarınızı 2 yıl emzirin diyor şu anda inşallah.
Ve o da hocam çok mucizevi. O yaşa kadar da mesela çocukların nefes borusu yukarıda oluyor. Emerken aynı anda nefes alabilsinler diye, boğulma şeyi olmasın diye. 2,5 yaşından sonra nefes borusu aşağı doğru, o aşağı doğru kayışa geçiyor. Ve orada başlıyor, konuşmaya başlıyor çocuk mesela. 2 yaşına kadar o yüzden konuşamıyor çocuklar tam anlamıyla. Oraya indiği zaman bu sefer oksijeni mesela hem yemek yiyip hem de nefes alamıyor. İkisini aynı anda yapamıyor. Biz mesela bir şey içtiğimiz zaman nefesimizi tutarız, öyle içeriz, bırakırız. Ama mesela bebekler hiç şey yapmadan hem nefes alıp hem de aynı anda bir şey içebiliyorlar mesela. İşte Allah onu o kadar güzel dengede ayarlamış ki bunda. Yani 2 yaşından sonra onun öyle aşağı doğru inmesi, bebeğin hani hem de Kur'an'da 2 yaşına kadar emzirin demesi mesela mucizevi. Çünkü çocuk onu kontrol edemez. Hem nefesini kontrol edecek hem de alacağı besini kontrol edecek. Mümkün değil öyle bir şey. Ama 2 yaşından sonra o aşağı indiği zaman onu kontrol etmesini de sağlıyor mesela. Bu da çok mucizevi. İşte bunlar bize gerçekten yaratılışı gösteriyor. Tek yaratanın Allah olduğunu ve kusursuzca yarattığını gösteriyor her an.
Maşallah. Yani çok büyük mucize. Bak şu, yani bunu yani bilim adamları yeni anladılar. Son birkaç on yıllık bilgiler bunlar. Yani evet. Çocuğun bak konuşmaya ihtiyacı yok hakikaten. Aynı anda emzirirken annesi aynı anda nefes alır. Yoksa boğulurdu.
Evet.
Ama Allah o kadar mükemmel yaratılmış ki hakikaten hava yolu. Şimdi bu ağızdan gelen yol, hava yolu üstü olduğu için burundan nefes alabiliyor aynı anda. Direkt hava yoluna giriş var yukarıda olduğu için. Ama yuttukları da hiçbir yol şey etmeden, yolunu şaşırmadan doğrudan yutak borusuna gidiyor, özofagusa gidiyor.
Maşallah.
Ve aynı anda hem bilir, yani bilir, anneler de çok iyi bilir, insanlar bilir. Çocuk süt emerken aynı anda nefes alıyor çok rahat bir şekilde. Fakat konuşamaz bu şekilde.
Evet, evet.
Ama konuşmaya ihtiyacı yok. Çünkü konuşma ne zaman başlıyor? Dediği gibi 2,5-3 yaşında başlıyor konuşma. Bir bakıyorsunuz o solunum borusu 2,5-3 yaşında normal seviyesine iniyor.
Maşallah.
Yavaş ya yani tabii böyle pat diye bir iniş değil de yani yavaş yavaş kademe olur. Yani Sübhanallah.
Ve
o kadar mükemmel bir yaratılış var ki böyle kusursuz.
Ve sadece bu insanlarda oluyor mesela. Diğer mesela bir kedinin, köpeğin ya da bir kaplanın, bir aslanın yavrusunda bu olmuyor. Bunlar da hep doğuştan itibaren o yutak borusunun hep üstünde kalıyor orası mesela nefes almak için. O yüzden mesela canlılardaki, diğer hayvanlardaki konuşma ondan olmuyor. Çünkü ses nodüllerinin orada yukarıda kalmış oluyor. Ama onlar da ömürleri boyunca hem nefes alıp hem de aynı anda bir şeyi tüketebiliyorlar. Mesela canlılarda da bu şekilde oluyor ama insanı Allah bu şekilde yaratmış. Yani bunları gördüğümüz zaman, hani iki örneğe baktığımız zaman birisi insan birisi hayvan diye bakıyoruz mesela. Başlangıçta ikisinin de aynı özellikte hani fiziksel yapı itibariyle aynı şekilde hani yukarıda olması, nefes alıp iyi besin tüketmesi. Sonra insan onda bu konuşmaya ihtiyacı olduğu için aşağı doğru iniyor. Ama diğer canlılarda hiçbir şekilde aşağı doğru iniş yok. Onlar hep aynı yerde kalıyor.
Evet, bu da ama çok konuşmam güzel. Ondan değil. Çok ilginç. Mesela maymunda maymunlar konuşamıyor değil mi mesela? Maymunlar bakıyorlar beynine. İnsan beyniyle kıyaslandığı zaman hacim olarak ufak hakikaten ama mesela insanda Broca diye bir konuşma merkezi var. Bu konuşma daki kasların kontrol edildiği merkezdir bu. Broca ismi verilmiş. Çünkü ilk defa işte orayı gösteren kişinin adı Broca olduğu için. Bakıyorlar onun karşılığı olan yer hakikaten maymunda da var. Maymun asla konuşamıyor. Niye? Ruhu yok çünkü.
Maşallah.
İşte bu farkı meydana getiriyor. Yani evrimcilerin anlamadığı konu bu. Veya anlamazlıktan geldikleri daha doğrusu. Aradaki genetik benzerlik falan hiçbir şey ifade etmez. Yani bütün canlılar birbirine benziyor. Her canlı hücreden yapılmış. Bütün hücreler birbirine benziyor. Değil mi? Canlılarda. Bizim hücrenin çekirdeği var, kedinin de hücresinin çekirdeği var, ribozomu var, ribozomu var, mitokondrisi var, mitokondrisi var. Ama o değil işte yani. Maymunun da mesela yüzünde hakikaten bir kısmen benzerlik var. Şaklabanlık da yapıyor maymun, hareketler yapıyor, komiklik yapıyor. Bu değil ama işte ruhun olması. Yani insan onun için konuşabiliyor. Her şeyi nutku verip konuşturan Allah diyor inşallah. İnşallah. İnsana beyanı öğretti diyor. Allah öğretiyor. Hazreti Adem'e diyor eşyanın isimlerini öğretti diyor. Şeytandan evet. Allah'a sığınırım. Biz Allah öğrettiği için, Allah konuşturduğu için konuşabiliyoruz. Ruhumuz olduğu için. Tabii Allah'ın ruhunu taşıdığımız için. Maymunda bu yok. Dolayısıyla evrim mevrim. Yani ruhun varlığı zaten hem evrimi, Darwin'in Açmazı Ruh isimli kitabı var hocamızın. Yani okumalarını tavsiye ederiz maşallah. Darwinizmi, materyalizmi zaten ruhun varlığı, değil mi? Madde değil ruh, tamamen bitiriyor inşallah. İnşallah. Onun için insan düşünebiliyor, sonuç çıkarabiliyor, muhakeme ediyor, konuşuyor. İşte medeniyetler kuruyor, şehirler yapıyor. Elektron mikroskop yapıyor, kendi vücudunu inceliyor değil mi evet. insan? Maşallah. Maymun milyonlarca yıldır ormanda ağaçtan ağaca atlıyor. Tamam, çiftleşiyor, ürüyor, yiyor, içiyor, ölüyor. Ondan sonraki maymun yine ağaçtan ağaca atlıyor, zıçıyor, sıplıyor.
Hiç fark etmiyor. Hep aynı şekilde devam ediyor. Yani. Bizde her gün mesela insanoğlu bakıyorsun gün geçtikçe mesela yeni bir nesil geliyor, yeni bir teknoloji buluyor. Başka bir nesil geliyor, yeni bir teknolojiyi keşfediyor falan. Sürekli bir gelişim var, sürekli bir yeni buluşlar var mesela. Ama maymun ya da diğer canlılara bakıyorsunuz hep aynı. Var olduğu günden beri hiç değişmeden aynı şekilde bir orman hayatı, bir dallar, ağaçlar, bir hayatı var onun da aynı şekilde. O var olduğu günden, yaratıldığı günden beri o ortama uygun şekilde yaratılmış. Çünkü elleri, ayakları bile hani yapısı bile ona göre uygun yaratılmış. Kavramaya, tutmaya uygun şekilde. O şekilde gelişiyor. Yani hiçbir benzerlik olmadığını zaten Allah yarattığında da gösteriyor açık delilleri.
Ben burada çok küçük bir şey söylemek istiyorum. Önemli bir şey. Burada bizim öğrendiğimiz, hani anlattığımız bütün iman hakikatlerini hepsini hocamız bize inşallah öğretti. Hep onun vesilesiyle öğrendik. Onun yazdığı kitaplardan okuduk, öğrendik. Sadece biz değil, bizim dışımızda da dünyaca ünlü birçok ünlü sanatçı da bunları hocamız vesilesiyle öğrendiler ve Allah'a inanışlarıyla, Allah'ın varlığıyla ilgili önemli düşüncelerini söylediler. Ben bunlardan birkaç örnek göstermek istiyorum şimdi. Dünyaca ünlü sanatçıların Allah'ın varlığı ile ilgili düşünceleri. Gwyneth Paltrow, biliyorsunuz hepimiz, sinema oyuncusu. Diyor ki, kadere olan inancılığı ile ilgili, ben kadere inanırım ve her şeyin olması gerektiği gibi olduğuna inanırım. Hiçbir şey kaza sonucu olmaz diyor. Yani her şeyin Allah'ın yarattığı
kaderde. Tesadüfen olmaz diyor yani.
Tam bu kaderi değil mi iman etmiş. İnşallah. Hiçbir şey kaza sonucu olmaz diyor. Yani İnşallah. Rastgele olmaz diyor. Her şeyi Allah yaratır diyor. İnşallah.
Yine devam ediyorum. Jennifer Aniston yine çok ünlü bir sinema oyuncusu. Allah'a inanıyorum, bizim güçlü olduğumuzu ve tüm bunları da kendi kendimize yaptığımızı sanmıyorum diyor. Maşallah. Bu da çok önemli. Yani
Allah'ın kontrolü evet, altında.
Maşallah. Bakın kendimiz, kendi kendimize yaptığımızı sanmıyorum. Allah yaptırıyor diyor.
Maşallah.
Değil mi? Kur'an'da Allah şeytandan Allah'a sığınırım. Attığın zaman sen atmadın ama Allah attı diyor. Evet. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz diyor. Oysa sizi de yapmakta olduklarınızı Allah yaratmıştır diyor. Ne diyor? Kendi kendimize yaptığımızı sanmıyorum diyor.
Maşallah.
Çok... Eskiden bu ne derlerdi? İşte mutluluğu Tibet'te arıyor. Yok şeye gidiyor, Buda'ya gidiyor veya o tütsü yakıyor falan gibi söylemler olurdu genelde bu sanatçı camiasında ve özendirilirdi. Bu tarz çalışmalar oluyordu bundan bir 30-40 sene önce. Ama günümüzde artık dinin, değil mi? Özellikle İslam dininin, hakiki ve doğru imanın her yere yayıldığını biz görüyoruz. Artık ünlüler kendi dini inanışlarını çok özgür ve güzellik artık ifadesi olarak evet. aktarıyorlar.
Allah'a
ve çok doğru iman mesela imani hakikati söylüyor. Mesela kadere imanı söylüyor. Bu mesela önemli bir bilgi, güçlü bir bilgi inşallah. Ve özellikle de hocamızın mesela anlattığı şekilde söylüyorlar.
Evet bunu dünyada. Ama bir yerden öğrendiler. İnşallah. Allah'ın dilemesi yani. Bunlara hocamızın Evrim Aldatmacısı kitabı gitti. Yaratılış Atlası gitti. Hayalin Diğer Adı Madde kitabı gitti. Yani bu ifadeler tabii dediği gibi 5-10 yıl önce hiç yani bunların hepsi tamamen farklı konuşuyordu. Evet. Materyalist, Darwinist böyle. Haşa ateist konuşmalarıydı Aynen. tamamen. Şimdi diyor ki bakın hiçbir şey kendim yaptığımı zannetmiyorum diyor.
Evet.
Bu net hocamız işte bilimsel delillerle Allah razı olsun Kur'an'dan delillerle ispatladı inşallah gösterdi i̇nşallah. Bunun böyle olduğunu. Doğrusu bu zaten doğrusu söylüyorlar şimdi.
Evet. İnşallah. Yine çok ünlü bir sinema sanatçısı Kirk Douglas diyor ki geçirdiğim felcin en önemli sonuçlarından biri Allah'a olan inancımı bir kez daha göstermiş olması. Felçten sonra fark ettim ki konuşabilme mucizesini artık bir lütuf olarak görebiliyorum. Maşallah. Az evvel de konuşmuştuk zaten. Konuşma mucizesi gerçekten çok olağanüstü. Yani senin anlattığın gibi hani maymunlarda da var o bölge, konuşma bölgesi, broker dediğin. İnsanlarda da var ama insan da Allah lütfettiği için, ruhu verdiği için
bir insan konuşabiliyor. Bir de şöyle bir şey oluyor. Şimdi mesela bir kısım insanlarda bu ülfet olabiliyor. Niye? Şimdi sürekli konuştuğu için hani konuşmanın önemini belki anlayamayabiliyor. Çünkü aklı artık böyle tamamen iyi olmaya başladığı andan itibaren konuşabiliyor. 2,5 yaşından itibaren normal şartlarda konuşmaya başlayabiliyorsun. O yüzden hani şimdi bu adam mesela 30-40 yaşına geldiği zaman konuşmak dediğin zaman bu adam aa konuşuyorsun diye şaşırmıyor mesela. Ya da hiçbir şeyde aa konuşuyorum ben diye şaşkınlık yaşamıyor. Çünkü Allah'ın o açıdan Allah'ın yarattığını, Allah'ın konuşturduğunu düşünmüyor. Ama mesela bununla ilgili bir kaza geçirdiği zaman ya da bununla ilgili bir olay geçirdiği zaman, konuşma yeteneğini kaybettiği zaman ya da görme, duyma yeteneğini kaybettiği anda bu zaman farkına varıyor. Diyor ki gerçekten çok büyük nimetmiş diyor Allah'ın verdiği. Bu da işte Allah'ın insanlara göstermiş olduğu güzelliklerden bir tanesi. Mesela bu belki de bu insan felç geçirmeseydi bu anın farkına varamayacaktı. Bu güzelliğin farkına varamayacaktı. Ama şimdi diyor ki mesela ben diyor artık Allah'ın diyor verdiği konuşma yeteneğinin çok büyük bir lütuf olduğunu gördüm diyor. Bu da çok güzel mucize bir şey.
Ve yani Allah'a olan imanı artıyor tabii ki. Bu mesela bu kaderde Allah'ın her şeyi bir hikmetle ve hayırla yarattığının da bir göstergesi. Şimdi o insan ne oldu? Belki felç oldu. Belki ömrü boyunca da felç kalacak ama inşallah Allah'a olan imanın arttığından dolayı sonsuz hayatında cennette gitmiş olacak. Allah hakikiyle imanı daha da doğru bir şekilde artmış olacak. Bu ona vesile olmuş oluyor. Dolayısıyla hastalık da o kişinin kaderinde ona verilmiş olan çok büyük bir nimet ve iyilik haline dönüşmüş olacak inşallah.
Ya hastalık o kadar büyük nimet ki istenmez ama. Yani tarif edilemez büyük bir nimet hastalık. Hakikaten Allah'a yakınlığını arttıran, insanın imanını arttıran, acizliğini gösteren. Yani insan normalde bir kelime konuşamaz. Yani bir harf söyleyemez. Öyle bir gücü yok insanın.
Bir adım atamaz.
Bir adım atamaz. Değil mi? Ayakta duramaz. Nefes de alamaz. Bir nefes de alamaz. Yani nefes sayısı sınırlı zaten. Allah dilediği kadar o kadar yani. O an ölüm geliyor. O daha doğmadan insan öleceği an belli inşallah. Değil mi? Her nefes ölümü tadıcıdır diyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kimse yarın ne kazanacağını bilmez diyor Allah. Ölümün nerede geleceğini bilmez diyor. Yani yarın insanın oluyor yani yarın planları oluyor. Sonra bir sonraki haftadan emin oluyor mesela. Önümüzdeki hafta şunu yapacağım diyor. Yazın diyor şuraya tatile gideceğim diyor. Böyle çok emin yani.
10 sene neye sonrasını göre? Söylüyor neredeyse.
Ama ondan sonra pazartesi sabah işe giderken, salı günü işte okuldan dönerken böyle bir anda ölüm geliyor. Veya yatağında uyurken. Değil mi? Ölüm melekleriyle karşılaşıp hadi gidiyoruz diyorlar. Ama eğer iman etmemişse dünya hayatında Allah bildiriyor onu. Sırtlarına ve alınlarına vura vura yüzlerine böyle yani dedim. Hocamız açıklamıştı inşallah. Tekme tokat böyle acılar içinde alınıyor canı. Anlıyor o zaman neler olacağını. İşte bu zorlu bir gün diyor. O zaman başlıyor böyle değil mi? Allah'ın huzuruna getiriliş. Ondan sonra cehenneme sürüklenerek atılış. Aşağılanma. Allah'ın huzurunda hesap verme. İnşallah birazdan cehennem İnşallah. Ayetlerinden de okuyalım inşallah.
Hocam yine çok önemli bir ünlü sinema sanatçısı Sarah Jessica Parker diyor ki Allah'a şükretmediğim tek bir günüm bile geçmiyor diyerek elde ettiği başarıyı Allah'ın bir nimeti olarak gördüğünü belirtmiş. Çok önemli yani Sarah Jessica Parker milyonlarca kişinin izlediği hani önemli bulduğu beğendiği bir sinema sanatçısı diyor ki Allah'a şükretmediğim tek bir günüm bile geçmiyor. Bu çok önemli yani hani. İnşallah bu da hocamızın onlara kitapları gönderdikten sonra hepsinin değişmesiyle oldu inşallah. Onların Allah'a olan inançları. Yine ünlü bir sinema sanatçısı René Russo diyor ki Allah'a yönelişinin delili olan sözlerden birisi bu bir felsefe değil Allah benimle birlikte diyor. Yani ne yaparsam yapayım Allah benimle birlikte ben bundan eminim diyor. İnşallah bu da çok önemli. Oktar hocam istersen hani sen demin demiştin cehennem ayetlerinden okuyabiliriz diye.
Evet, var mı vaktimiz yoksa?
Var, biraz daha var hocam.
Hemen inşallah. Çünkü çok önemli, insanın sürekli olarak cehennemi de düşünmesi gerekiyor. Cennet de var, cehennem de var. Allah'ın sonsuz gazabı var. İnşallah. Allah'tan korkup sakının diyor Allah. Gücünüz yettiğince korkup sakının diyor inşallah. Ve cehennemle ilgili çok detaylı tarif var inşallah Kur'an'da. Mesela Allah kimlerin cehenneme gireceğini bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Hayır, kim bir kötülük işler de günahı kendisini kuşatırsa artık onlar ateşin halkıdırlar. Orada süresiz kalacaklardır diyor Allah. Sonsuza kadar yani kim kötülük işlerse inkarcı olarak ölürse Allah sonsuza kadar cehenneme atacağını bildiriyor. Ona Allah'tan kork denildiğinde büyüklük gururu onu günaha sürükler, kuşatır. Mesela uyarı gidiyor. Bütün insanlara gidiyor Allah'ın dilemesiyle uyarı. Allah'tan kork dendiğinde diyor hemen büyüklenmeye başlıyor. Mesela vicdanları Allah diyor başka bir ayette. Vicdanları kabul ettiği halde zulüm ve büyüklenme dolayısıyla inkar ettiler diyor. İnsan anlıyor. Her insan bilir Allah'ın kesin varlığını. İnşallah. Ama büyüklenme, ama büyüklük gururunu günaha sürükler, kuşatır diyor Allah. Böylesine cehennem yeter. Ne kötü bir yataktır o. Mesela cehenneme nasıl gireceklerini anlatıyor Allah. Bazı ayetlerde şu şekilde bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Cehennem ateşine küçültücü bir sürüklenmeyle sürüklenecekleri gün. Yani aşağılanarak, sürüklenerek Allah onları cehenneme atacak inşallah. İnkarcıları. Başka bir ayette alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar diyor. Suçlu günahkarlar simalarından tanınırlar. Yani yüzlerinden tanınıyor. Alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar. Boyunlarında demir halkalar ve ayaklarında zincirler olduğu halde sürüklenecekler. Yani orada ahirette göreceğiz inşallah nasıl olduğunu, ama Allah çok aşağılayarak, yerlerde sürüklenerek cehenneme atacağını bildiriyor inşallah. İnşallah. İnkarcılar diyor Allah cehennemin yakıtıdırlar. Bakın başka bir ayette. Evet, şüphesiz doğru. İnkar edenler, onların malları da, bakın malları değil mi? İnsan mallarda ve çocuklarda çoğalma tutkusudur ya, dünya hayatı için. Dünya hayatını anlatırken Allah yani böyle tarif ederken mallarda ve çocuklarda çoğalma tutkusudur diyor. Onların malları da çocukları da kendilerine Allah'tan gelecek azaba karşı hiçbir şey kazandırmaz. Ve onlar ateşin yakıtıdırlar. Yani ateşin yakıtı olan öyle bir azap var ki inşallah. Tabi cehennem sonsuz. Yani 100 trilyon yıl geçiyor, bitmiyor. Daha yeni başlamamış
yani
oluyor.
Yani sonu yok.
100 katrilyon yıl geçiyor, daha başlamamış oluyor. O umutsuzluk ve pişmanlık asıl yani onları helak eden inşallah. Bir de cennette müminlerin durumunu da görüyorlar aynı durumda. Hem acı var, azap var. Bir yandan da umutsuzluk ve pişmanlık kahrediyor. Allah'ın işte Kahhar ismi cehennemde en şiddetli biçimde Allah'ın sonsuz sanatıyla tecelli ediyor. Kahredici Allah inşallah. Allah müntakim, intikam alıcı inşallah. Dünya hayatında Allah bildirmiş yani iman edenler samimi olmayı istiyor Allah. İman edip şükrederseniz diyor Allah azabınızda ne yapsın? Allah zulmetmek istemez inşallah. Değil mi? İnsan çok açık Allah'ın varlığı. Din çok büyük bir ferahlık. Yaşaması çok kolay. Doğrusu bu yani. Dünya hayatının başka bir amacı yok. Bu yani düz böyle samimi olarak bakıldığında hemen anlaşılıyor. Yani yaratıcının varlığı çok açık. Yani bu kadar bilimsel delil de gerekmiyor. Ama imanın artıyor insanın. Ama çok bakınca hemen anlaşılıyor. Üç boyutlu bu pırıl pırıl dünya. Yokken var edildik. Biz kendi kendimizi yaratmadığımıza göre böyle bir algının içine girdik değil mi? Algılayabiliyoruz onu. Bilinçliyiz. Kendi kendimizin varlığının farkındayız. Tabii ki yaratıcımız var. Yaratıcı da sonsuzdur yani. Sonunda olan hiçbir şey yaratıcı olamaz zaten. Yaratıcı samettir. Ne doğurmuştur ne doğurulmamıştır diyor Allah inşallah. Allah'ın sonsuz varlığının delili. Her şey Allah'ın sonsuz varlığının delili inşallah.
İnşallah. Bir de cehennemde dahi bu kişilerin tartışmacı üslupları devam ediyor. Nasıl dünyada hem söz dinlemiyorlar, laf anlamıyorlar. Laf demeyeyim mi? Yani tebliği anlatıyorsun. İman etmiyor. Ama tartışıyor seninle. Yani kendi düşündüğünün ve doğrusunun seninkinden, yani Kur'an'ın haşa söylediğinden daha doğru olduğunu düşünerek üste çıkmaya çalışıyor. Tartışmacı bir üslupları oluyor. Allah ona dikkat çekiyor inşallah Kur'an ayetlerinde. Mesela Şuara suresi 96-97. Ayette şeytan Allah'a sanırım. Andolsun Allah'a biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Orada anlıyorlar. Ama onun yakın dostu saptırıcı dedi ki Rabbimiz ben onu kışkırtıp azdırdım. Ancak kendisi haktan uzak bir sapıklık içindeydi. Allah buyurur benim huzurumda çekişip durmayın. Orada da hala tartışmalara devam ediyorlar. Sen beni saptırdın ben seni saptırdım. Sen şöyle dedin ben böyle dedim. Böyle kendi aralarında sürekli. Ben size daha önce kesin bir uyarı göndermiştim diye buyuruyor Rabbimiz inşallah.
İnşallah. Soruyor zaten Allah inşallah. Hani sana birisini göndermiştim, sana bunu söylemişti. Hani çünkü herkese muhakkak bir tebliğ gidiyor inşallah. Dünyadayken ama sen ona iman etmeyip ona yani Allah'ın varlığına iman etmediğin zaman Allah da sana soruyor. Zaten diyor yani Allah. Orada zaten gerçekler ortaya çıkıyor. Niye? Mesela hiçbir şey bizim kontrolümüzün altında olmadığını görüyoruz. Mesela gözler diyor konuşur diyor. Kulaklar diyor hani Diller diyor anlatır, eller diyor ne yaptıysa gösterir. Çünkü tamamen Allah'a orada. Artık tamamen Allah'ın önündesin ve tamamen Allah'a hesap veriyorsun. Orada sen farkında olmasan bile mesela ağzın senin yaptıklarını söyleyecek. İşte gözlerin senin gördüklerini işte görüp de göz yumduklarını daha iyi anlatacak. O yüzden dolayı tamamen Allah'a teslim oluyorsun orada ve Allah zaten her şeyi bütün dünya hayatında ne yaptıysan işte ne yani bugüne kadar ne yaşamışsan ölene kadar hepsi tek tek önüne çıkıyor. Ya yani bir kamerayla hani sanki bir insanın hayatını hep çekiyormuş gibi düşünelim 7 gün 24 saat boyunca sürekli olarak bir ömür boyunca aynı şekilde bu şekilde izletilip insanlara gösteriliyor işlediği günahlar ya da sevapları diye.
Evet.
O da çok güzel.
Yani dünya ne kadar gerçekse şimdi beynimizin küçücük bir bölümünde görüyoruz, hissediyoruz, algılıyoruz. Dünya var. Dünya ne kadar kesin gerçekse cehennem de o kadar kesin gerçek. Yani bazı insanlarda böyle flu bir inanç oluyor. Ama çok net bakın Allah anlatıyor. Mesela insanın en istemediği şeyler nelerdir? Darlık, sıkışıklık. Mesela havanın temiz olmasını istersin değil mi? Puslu ve karanlık olmasını istemez insan. Sıkıntı verir insana değil mi? Hepsi var en fazlasıyla, en sıkıntı verecek şekliyle. Mesela bakın Allah dar ve sıkıntılı olduğunu bildiriyor cehennemin. Elleri boyunlarına bağlı olarak sıkışık bir yerine atıldıkları zaman ne kadar ızdırap verici bir şey değil mi? Dünyada evet. Kısacık bile olsa müthiş sıkıntı verir insana. Cehennemde sonu yok ve dünyadakiyle kıyaslanmayacak şekilde dar ve sıkışık bir yerine atılıyor böyle. Sıkışık elleri boyunlarına bağlı diyor Allah. Başka bir ayette de mesela puslu ve karanlık olduğunu söylüyor. Hava hep öyle. Hiç öyle açma, ferahlık, rahatlama yok. Ve kapkara dumandan bir gölge içindedirler. Şeytanlar Allah'a sığınırım. Ve kapkara dumandan bir gölge içindedirler. Ki o ne serindir, ne ferahlatıcı. Hiç ferahlama yok. Hep rahatsızlık, hep sıkıntı var cehennemde. Mesela duvarlarla çevrili olduğunu bildiriyor Allah. Derken aralarında kapısı olan bir sur çekilmiştir. Onun iç yanında rahmet, dış yanında o yönden azap vardır. Uğultusu. Mesela değil mi? Böyle uğultu böyle insanı o da çok rahatsız edici, sıkıntı vericidir. Allah şöyle buyuruyor. Ateş onlara uzak bir yerden gördüğünde onlar bunun gazaplı öfkesini ve uğultusunu işitirler. Yani canlı gibi tanıtılıyor Allah tarafından. Yani böyle kafirleri gördüğü zaman değil mi? Neredeyse diyor şeyinden çatlayacak diyor cehennem için. Daha fazlası var mı diyor mesela cehennem kafirler atıldığında. Homurtusu yine mesela başka bir ayette Allah. İçine atıldıkları zaman kaynayıp feveran ederken onun korkunç homurtusunu işitirler. Yani korkunç bir homurtu böyle çok.
Ateşten geliyor homurtusu.
Evet ama cehennemin özelliği dünyadaki gibi ölmek yok. Ölüm her yandan gelecek diyor Allah. Ama ölmeyecek. Sabretse de birdir sabretmese de diyor. Yani sürekli canlı tutuluyor insan orada. Hani dünyada mesela bir şeyin şiddeti çok arttığı zaman bir acının bayılıyorsun. Ölürsün yani en fazla değil mi? Dünyada böyledir. Veya işte hastaneye yatıyorsun bir tedavi oluyor. Allah kaldırıyor ağrı da çok şeyi kaldırabileceği kadar oluyor hep insanın zaten. Ama cehennemde öyle değil. Cehennemde ölmek yok.
Alışmak
kaçmak yok. Yok. Rahatlamak yok. Sığınacağı bir yer yok inşallah. Yani hocamız demiş mesela kayaya bile dayanır. Kaya onu iter. Yani her şey rahatsızlık vermek Allah'ın sonsuz sanatıyla yaratılmış çünkü. Sıkıntı ve azap üzerine yani yaratılmış. Mükemmel yani cehennem. Allah'ın sonsuz sanatını gösteriyor. Cennet de tam aksi inşallah. O da Allah'ın sonsuz sanatıyla insana sırf lezzet, mutluluk, güzellik için
ve
yaratılmış
içindeki
inşallah.
Kötü duyguları tamamen yok ediyor. Sıkılmak yok, işte uyumak yok, acizlik yok. Hani zor durumda gibi. Hani insanın böyle bir bunaltı hali gelir bazen. Allah onu tamamen cennette kaldırdığını söylüyor mesela. Hiç kesinlikle sıkılganlık işte dünyevi duyguların tamamen ortadan kalkacağını söylüyor inşallah.
İnşallah.
Kısa bir araya gitmemiz i̇nşallah. Gerekiyor hocam. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz.
Ben batırdım.
Evet. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. İman hakikatleriyle devam edelim istiyorsanız hocam.
İnşallah. Şimdi bu evrimcilerin yaptığı iddiaları, söylediği yalanları anlatanla bitiremiyoruz. Çünkü 1,5 asır boyunca her sene işte belli bir zaman aralıkta sürekli bir şey ortaya çıkmış vaziyetteydi. Neden? Çünkü evrimcilere dur diyen kimse yoktu. Ve hep alkışlanıyorlardı. Bütün bilim camiası kendi aralarında sürekli birbirini destekliyor. Moda oydu yani. Kim de ortaya bir şey atarsa ki sürekli bir atış vardı. Tutturan tutturana Ve o moda sürekli devam etti. Ne zamana kadar? Ta ki 1980 yılına kadar. Hocamız 80 yılından sonra yaptığı çalışmalarda ilk bir Evrim Teorisi isimli bir küçük kitapçık çıktı. Daha sonra Evrim Teorisi'nin o tarihten sonra artık yavaş yavaş ve günümüzde de çok hızlı bir şekilde gerilediğine şahit olduk. Şimdi o atışlardan birisini hatırlamak anlamında hem de bilimsel olarak çürütmek anlamında bir sunum göstermek istiyorum. Ondan sonra devam edelim inşallah. Biri alabilir miyiz? Evrimcilerin sanayi devrimi kelebekleri hikayesi. Şimdi İngiltere'de endüstri devriminin başladığı sıralarda Manchester yöresindeki ağaçların kabukları açık renkliydi. Bu nedenle bu ağaçların üzerinde konan koyu renkli melanik güve kelebekleri bunlarla beslenen kuşlar tarafından kolayca fark edilip avlanabiliyorlardı. Ve ihtimale vurduğumuzda bu hesaba göre zahiren yaşama ihtimallerinin de az olduğunu görüyoruz. Fakat yaklaşık 50 yıl sonra endüstrinin yaptığı hava kirliliği sonucunda açık renkli likenlerin bir tür yosun olan yani liken demek bir tür yosun çeşidi oluyor. Ölmesiyle bunlar neredeydi? Ağaçların kabuklarının üzerindeydi. Ağaçların kabuklarının koyulaştığını ve buna bağlı olarak bu kez açık renkli güveler kuşlar tarafından sık olarak avlanmaya başladığını görüyoruz. Eskiden koyu renkler görünüyordu. Şimdi açık renkli güveler kuşlar tarafından sık olarak avlanmaya başladı. Neden? Eskiden likenler ağacı açık renkli gösteriyordu. Daha sonra koyu renkli göstermeye başladılar. Çünkü likenler düşünce ağacın rengi koyu oldu. Ağacın rengi değişince kelebeklerin içerisinde açık renklerin bu sefer daha çok avlandığını tespit ettiğini söyleniyorlar. Sonuçta açık renkli kelebekler sayıca azalırken koyu renkler fark edilmedikleri için çoğalırlar. Evrimciler ise bu sürecin teorilerinin büyük bir delili olduğunu, açık renkli kelebeklerin zamanla koyu renkli kelebeklere dönüşüp evrimleştikleri gibi göz boyamaya başvuran bir iddiada bulunuyorlar. Günümüzün önde gelen evrimcilerinden Douglas Futuyma, İtalya'da doktor hocamın karşısından kaçan kişi Douglas Futuyma da bu konuda verdiği örneklerin en ünlüsü endüstri evrimi devrimi sırasında İngiltere'de bulunan kelebek popülasyonunun renklerinin koyulaşmasıdır. Sıkça kullanılan, evrimci kaynaklar tarafından sıkça kullanılan bir iddia bu. Oysa ortada hiçbir şekilde evrimleşme yoktur. Çünkü yeni bir kelebek türü ortaya çıkmamıştır. Solda sanayi devrimi öncesi, sağda ise sonrasındaki ağaçlar ve üzerindeki kelebekler görülüyor. Görüyorsunuz soldaki ağacın rengi ne? Daha açık. Açık olduğu için açık renkli kelebek, şurada bir kelebek var, daha zor seçiliyor, koyu renkli daha kolay seçiliyor. Şimdi sağda ise ağacın dışındaki açık renkli likenler öldüğünden dolayı ağacın kendi kabuğu daha koyu renkli görünüyor. Dolayısıyla ne oluyor? Bu sefer açık renkliler daha rahat görünüp koyu renkliler daha zor görünür hale geliyor. Dolayısıyla açık renkliler daha kolay bir av haline alıyor. Şimdi bu örneğin evrim teorisi lehinde hiçbir delil olarak kullanılamayacağı açıkken, açıktır çünkü yaşanan doğal seleksiyon vesilesiyle daha önce doğada var olmayan bir tür ortaya çıkmış değildir. Evrimin iddiası bambaşka yeni bir türün ortaya çıkmasıdır. Fakat burada böyle bir şey olmamıştır. Endüstri devrimi öncesinde de kelebek popülasyonu içinde siyah bireyler zaten vardır. Yani siyah kelebeklerde, beyaz kelebeklerde en başından beri zaten vardı. Hiçbir türe değişiklik göstermedi. Sadece var olan kelebek türlerinin sayıları değişmiştir. Kelebekler tür değişimine yol açacak biçimde yeni bir organ, yeni bir renk pigmenti, yeni bir renklenme özelliği elde etmemişlerdir. Daha da önemlisi, Darwinistler pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da sahtekarlığa başvurmuşlardır. Kettlewell isimli, bu Bernard Kettlewell isimli 1953 yılında bir dizi deney yaparak bu olayı gizlemeye karar veren kişi, İngiltere'nin kırlarında bu kelebeklerin yaşam alanlarında gözlemler ve deneyler yapıyor ilk önce. Kettlewell, deneyleri sırasında açık renkli likenlerin bulunduğu ağaçların üzerinde koyu renkli kelebeklerin kuşlar tarafından daha çok avlandığını gözlemliyor. Ve bunu Darwinizm adına adeta büyük bir buluşmuş gibi Scientific American gibi dünyaca ünlü bir bilim dergisinde Darwin's Missing Evidence yani Darwin'in kayıp kanıtı başlığı altında duyuruyor. Yayınlanıyor. 1960 yılına gelindiğinde Kettlewell'in hikayesi bütün ders kitaplarında yerini çoktan almış oluyor. Kettlewell'in deneyinin inceleyen, deneyini inceleyen araştırmacılar daha da çarpıcı bir sonuçla karşılaşıyorlar. İngiltere'nin kirliliğe uğramamış bölgelerinde açık renkli kelebeklerin daha fazla olması beklenirken, yani ağaçları daha açık renkli, açık renkli ağaçlara sahip olan yerde koyu renkli kelebekler daha çok avlandığı hipotezine göre, açık renkli kelebeklerin sayısının koyu renklerden daha fazla olması gerektiğine göre, bu hipoteze göre, çünkü açık renkli ortamda koyu renkli kelebek daha çok avlanıyor diyorlar ya, gözlemlerini söylüyorlar ya. Fakat bakın nasıl olmuş. Beklenirken koyuların oranı açık renklilerinden 4 kat fazlaydı. Yani koyu renkler daha fazla avlanıyor gözlemine dayanan hipoteze göre bu sefer sayısı da daha fazla çıkıyor. Yani Kettlewell'ın iddia ettiği ve hemen her evrimci kaynakta tekrarlandığı gibi kelebek nüfusundaki oranla ağaç kabukları arasında hiçbir ilişki yoktu. Araştırmacılar söz konusu güvelerin ağaç kabukları üzerine konmadıkları, şimdi onun sebebi anlaşılıyor. Neden? Çünkü sanayi devrimi ağaç kabuğunun renginin açıklığı koyuluğa hiçbir alakası yok. Neden? Çünkü kelebekler ağaç kabuğuna zaten konmuyorlar. Ağaçların yüksek dallarının altında gizlendikleri gerçeğini dikkatleri çekti. Gerçek buydu. Yalnızca bu değil, aynı zamanda söz konusu güveler gündüzleri uyuyor, geceleri uçuyorlardı. Yani kuşlar uyurken kelebekler yaşıyor. Yani canlı hayatta devam ediyorlar. Kuşlar uyanıkken kelebekler zaten uyuyor vaziyette, ağaçların dalları arasında gizleniyorlar. Zaten avcının avlayacağı kelebek rahat bir şekilde ortamda zaten yok. O sırada gizleniyor. İşin aslı araştırıldıkça skandalın boyutları daha da büyüyor. Kettlewell tarafından fotoğrafları çekilen ağaç kabuğu üzerindeki güve kelebekleri aslında güve değil, ölü olan kelebeklerdi. Gerçekte kelebekler ağaç gövdesinde değil, dalların alt kısımlarına kondukları için böyle bir resim elde etme imkanı da pek yoktu. Dolayısıyla Kettlewell bu ölü canlıları iğne ve tutkal ile ağaca özellikle tutturup öyle görüntülemişti. Bakın burada o çalışmadan bir örnek var. Darwinistlerin yaklaşık bir yüzyıl boyunca gururla bilimsel bir kanıt gibi gösterdikleri, bir yüzyıl boyunca gösterdikleri kelebeklerin birer sahtekarlıktan ibaret olduğunun öğrenilmesi sonucunda New York Times şu yorumu yapıyor. İş başındaki evrimin en ünlü örneği şimdi artık en büyük rezalet haline gelmiş olmalı. 2006 yılında yalnız, bakın kaynağa bakın. 1953 yılında ortaya atılmış bir iddia. Yarım asır ayakta kalıyor yani. Burada da izleyicilerimize 50 milyon yıllık bir kelebek fosili gösteriyoruz. Fosil kayıtlarındaki 50 milyon yıllık kelebek fosillerinden anlaşılacağı üzere böyle sanayi devrimi, mevrimi, koyu renklilerin açıkta kalması, onun ona dönüşmesi, açık renklinin kendini evrimleştirip korumaya alması veya koyu renklinin kendini açıklaştırması gibi hayali mekanizmalar, hayali değişimler, hayali sistemler yok.
Tamamen hayali ürün.
Tamamen karşımızda size bilimsel net gözleme gösteriyoruz. Kettlewell gibi ağaç tutkalına tutturulmuş falan değil. Doğal ortamda oluşmuş 50 milyon yıllık bir kelebek fosili. Bakın Polonya'da bulunmuş ve günümüzdeki kelebekle bütün kanat yapısı, bütün ekstremiteleri, ayakların üzerindeki tüycükler, kafasının üzerindeki antenimsi çıkıntılar ve bu fosildeki çıkıntıların hepsi birbiriyle aynı. Yani bilim ne diyor? Yanlış olduğunu söylüyor. Bakın Rabbimiz ayette şöyle buyuruyor. A'raf suresi 54. ayet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçekten sizin Rabbiniz 6 günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan geceye örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmak da emir de yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Yani her düzenin, her sistemin kurucusu, idare edicisi, denetleyicisi, yoktan var edeni, bütün her şeyinin sahibi ve mülkünün sahibi, aklının sahibi ancak Allah olduğunu görüyoruz. Öyle Kettlewell'ın iddia ettiği gibi değişen, dönüşen, doğal seleksiyona uğrayıp da kendi korumaya alan hiçbir canlı türü yok. Bu ancak Allah'ın ikame ettiği canlının mükemmel uyumlu bir sistemini görüyoruz inşallah.
Ya bunlar hep sahtekarlık yapıyorlar. Evet. Yani tepeden tırnağa sahtekar. Mesela bakın, şu çok önemli. Doğru bir genelleme bu. Bir kişi çıkıp da ya şu işte filanca bakın delil evrimi destekliyor. Dedi yanında yalan söylüyordur. Niye? Çünkü evrim yoktu ondan evrim destekleyen delil olsun. İşte bunun gibi yani. Herif sahtekarlık yapmış. Ne yapıyor? İşte onu alıp uhuyla yapıştırıyor, bunu iğneyle tutturuyor falan. Ayakta tutabilmek için evrim. Yani normal evrim olsa her tarafta evrimin delili olur. Biz de burada Allah'ın evrimle yaratmasını savunurduk. Evet. Yok.
Zaten fosiller olmuş olsa efendim, Allah yapmıştır zaten. Tabii. Yani. O da tesadüfen
de,
olmaz.
Bakın burada önemli olan nokta şu. Dediği gibi bile olsa yine evrime delil olmuyor. Yani biz burada sahtekarlık yaptığı için evrime delil değil, öyle olsaydı evrime delil öyle değil ki. Burada anlattı. Yani sahtekarlık yapıyor olmuyor da olsa mesela hakikaten ağaç kabuklarıyla kelebekler arasında bir bağlantı olsa kelebek renginde. Ulan o kelebek zaten baştan beri var. Açık renk de var, koyu renk de var. Açık rengin bir artması, koyu rengin artması bunun evrime ne alakası var? O genetik bilgi en baştan itibaren o türün ilk kelebeğinden itibaren var güve kelebekleri. Biri biraz fazla, biri biraz aç. Bu evrim değil ki. Evrim yeni genetik bilgi, yeni protein, yeni organ, yeni tür demek. Onun iddiaları öyle yani. Böyle bir şey yok. Yani sahtekarlık yapmasa da bu evrime zaten delil değil. Evet. Ama bir de sahtekarlık yapıyor. Niye? Çünkü hiç bağlantı yok. Yani ağaç kabuğuyla kelebek arasında bir bağlantı yok. Kettlebell'le işte ağaç arasında bağlantı yok. Hiçbir tarafından bağlantı. Mesela şey var o. Charles Darwin döneminde yaşayan. Neydi adamın adı ya? Adam Lama, sahtekar. Lama. Yok, Haeckel.
Haeckel.
Evet. Daha Charles Darwin döneminde hemen başlıyor sahtekarlar. Charles Darwin sahtekarlık yapıyor. O da sahtekarlık yapıyor. Haeckel'a soruyorlar niye sahtekarlık yaptın diye. Ya diyor ben yapıyorum ama herkes yapıyor zaten diyor cevap olarak.
İşimiz bu
diyor. İşin şey, yani ardamarı çatlamış böyle ya. Ama işte evrim yani bu evrimin delili yok ki. Yani delil olmadığı için de sürekli sahtekarlık. Bir diş buluyorlar bilmem ne dişi diyorlar domuz dişi çıkıyor. Müzeye koyuyorlar kafatası. 500 tane doktora tezi yapılıyor. Milyonlarca kişi ziyaret ediyor. Bir gün biri çıkıyor. Ya dalga mı geçiyorsunuz diyor. Bu diyor sahtekarlık diyor. 500 yıl yaşında diyor. Çenede maymun çenesi diyor. Ah pardon diyorlar ya. Nasıl da göremedik. Nasıl görmezsiniz lan diyor. Orada diyor, dişini eğlenmişler diyor. Sahtekarlık. Böyle pardon diyorlar ya. Ne, görememişiz işte. Yani. Kafayı çatısını çıkartıyorlar. Kusura bakmayın diyorlar. Başka bir sahtekarlık getiriyorlar. Ya bu bir din. Batıl bir din. İşte komünizm de buna dayalı mesela. Bu sahtekarlığa dayalı. Ya bir sahtekarlığın üzerine başka bir sahtekarlık getirmişler. Ama bir bela. Bela olarak gelmiş. Yani kan dökmeye ve vahşete dayalı. Yani işte bunu anlattığınız zaman, bakın bu sahtekarlıkları deşifre ettiğiniz zaman, delillerini çıkardığınız zaman komünizm de çöküyor. Çünkü bir sahtekarlığın üstüne başka bir sahtekarlığı koymuşlar. İki sahtekarlık bir araya gelince doğrudan şiddet ve terörizme gidiyor. Ondan sonra işte PKK olarak karşımıza çıkıyor. Ondan sonra Stalin, Lenin, Mao olarak karşımıza çıkıyor. Biri 20 milyon adam kesiyor, öbürü 30 milyon kesiyor. PKK da komünist, Lenin, Stalinist bir ayaklanmayla Türkiye'de komünizmi getirip proletarya diktatörlüğüyle insanları katlederek, kan dökerek çatışma mantığına dayalı aile, din, ondan sonra devlet, bütün bunların ortadan kalkmasını savunan bir yapıyla, değil mi? Zorla, şiddetle insanları yok etmek istiyor. İnşallah. Ve buna gidiyor. Ama nasıl gidiyor? İşte bir sahtekarlıkla başlıyor. Başka İnşallah. Bir sahtekarlığa gidiyor. O sahtekarlıkta şiddete ve şeye gidiyor. Zorbalığa, teröre gidiyor. İşte onun için anlatılması çok önemli. İnşallah. Yani biz bunu, hocamız bunu vesile oldu. Allah razı olsun. Anlatınca bunun beli kırıldı. Yoksa insanlar bunu var zannediyorlardı. İnşallah. Ya ne güzel söylemiş Kettlebell falan zannediyordu millet. İnşallah. Aa Haeckel'a bak diyorlardı. Embriyoların benzerliğini bulmuş falan. Meğerse biz balıkmışız. Bak. Bir program var. Hulgi Cevizoğlu'nun programı unutmuyorum. Bir tane Çapa Tıp Fakültesinden profesör genel cerrah bağlandı. Ders veriyor bakın Çapa Tıp Fakültesinde. Ameliyat yapıyor insanlara. Bu Haeckel'in sahtekarlığı Haeckel zamanından bile biliniyor. Çünkü Haeckel yaşarken zaten söylüyor sahtekarlık yaptığını. Daha yaşarken söylediği ifadeler bunlar. Adam bağlandı oraya. Dedi ki canlı yayında. Ya dedi biz dedi Haeckel'in dedi çizimleri var dedi. İnsan kanında dedi, embriyo dedi, insan dedi, balık oluyor önce dedi, ondan sonra insan oluyor ama koskoca kıllı kılçıklı profesör söylüyor bunu canlı yayında. İnsaf yani.
Bu adam da i̇şte, ders veriyor işte.
Bu adam da ders veriyor ondan sonra. Ya diyor biz diyor önce balıkmışız diyor, sonra diyor insan olmuşuz diyor. Ya bak sen şu
balık
işe böyle.
Balık dedi şu kadar bir şey de
efendim. Yani adam diyor ki Haeckel ya ben diyor sahtekarlık yaptım diyor. Ne zaman söylüyor? 150 yıl önce. Çapa'daki hoca ne zaman söylüyor bunu? 1990'lı yıllarda artık ama hatırlamıyorum. 96 mı?
Adam orada kalmış o bağlantıda.
2000'de öyle bir şey. 2000'de olabilir. Neyse tam yılını hatırlayamadım da.
Hocam ben bir izinle bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Dediğin gibi sahtekarlık, evrimcinin sahtekarlığı. Hocamızın deşifre ettiği tarihi bir yalan, Kabataş devri diye. Hani bu evrimcilerin hep öne sürdüğü önemli bir konu bu da. Tarihi bir yalan, hani Kabataş devri. Önce hocamızın kitabını bu konuyla ilgili göstermek istiyorum. Tarihi bir yalan, Kabataş devri. Bütün seyircilerimiz bu kitabı elde edebilirler inşallah. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu kitap hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Diyorlar ki evrimciler, eski dönemdeki insanlar hani maymun insan karışımı canlılar vardı ve onlar böyle sanattan eksik, teknolojiden eksik, gayet böyle kaba saba yaşayan, ağaçlarda, mağaralarda yaşayan insanlardı diyorlar. Halbuki hocamız bunun böyle olmadığını kanıtladı. Burada gördüğümüz Firavunlar dönemine ait altın ve gümüş kaplamalı bir mabet. Mabet ince bir tabaka gümüşle kaplanmış. Yani o devirde bile, Firavunlar döneminde bile gümüşle kaplanmış. Öyle bir teknolojiye sahipler. Tahta bir kızak üzerine yerleştirilmiş. Tahtadan yapılmış bu küçük mabedin dış cephesi üzerine çok detaylı ince işleme yapılmış altın levha var. Çok ince bir işçilik var burada. Hani diyorlar ya o zaman insanlar kaba sabaydı, dağlarda, mağaralarda yaşıyorlardı. Halbuki bunun öyle olmadığını görüyoruz. Burada yine çok önemli bir bilgi var. 2000 yıllık pil. 2000 yıl önce pil kullanılıyordu. Bu toprak kabın içinde iç kısmında bir tüp içine yerleştirilmiş bakır bir şerit bulunmaktadır. Burada da şunu anlatıyor hocamız. 2000 yıl önce Bağdat pili denen bir pil var. O zamandaki insanlar da pili yani elektriği kullanıyorlardı. Asla ve katiyen böyle mağara adamları, kıllı kılıçıklı hani garip yaratıklar yoktu. O zaman da insanlar şimdiki gibiydi ve yüksek bir teknolojiye sahiplerdi. Bu gördüğümüz Bağdat pili 1,5-2 volt arasında enerji elde edilebiliyor ve hala da günümüzdeki sisteminde aynısı. Yani çok benzer bir sisteme sahip. Yine devam ediyorum. Burada da 2000 yıllık inci ve zümrütle süslenmiş küpe var. Yani 2000 yıl önce insanlar yine güzellik var, sanat var, ince işçilik var, zümrütle işlenmiş küpeler var. Bu da demek oluyor ki o zaman asla öyle mağara adamları veya benzeri şeyler yoktu. Yine altta da mercekle işlenmiş 1700 yıllık altın yüzük var. Bu çok önemli. Niye? Çünkü hani hep bize anlatılır eskiden beri hani mağara adamları vardı, kaba saba adamlardı. Yonpa
taş devri, cilalı taş devri falan.
Aynen ama öyle. Okullarda da böyle öğrettiler. Yani bizim zamanımızda biz ilkokuldayken hep cilalı taş devri, yonpa taş devri, işte insanlar mağarada yaşıyor. İşte mağaranın duvarlarına resim çiziyorlar, yazı yazıyorlar. Bu ya şekilde
ama işte orada bir şey sanat bile var ona baktığın zaman. Tabii. Onların dediğine göre onun olmaması lazım. Duvarlara bakıyorsun mesela sanat yapmış, çizim yapmış evet. Adam. Hani resmen bir çivi gibi hani o tarz bir şeyle duvara kazıyarak yapmış. Çok daha zordur mesela onu yapmış. Bir de orada mesela uçak resimleri çizenler var. Ellerinde lambayla adamlar geziyor mesela ışık tutarak var. Evet. Demek ki ta o zamandan bu teknolojiler var ya adam duvara uçak resmi çizmiş evet. Baktığınız zaman. Demek ki bu bize onların olmadığını gösteriyor. Onların söylediği gibi Darwincilerin söylediği onlar işte hani Darwinci düşünce hep öyle şeyden geldiği için önceki geçmişteki insanlar hep böyle cahil hiçbir şey bilmiyorlar işte mağarada yaşıyorlar işte sadece su içip sokaktaki hayvanı yiyip böyle hayatlarını sürdürüyorlar. Böyle bir hayatları var işte 5 metre saç bırakmış sakal aşağı inmiş bakımsız. İşte kılıksız, kıyafetsiz adam olarak anlattılar hep. Oysa böyle bir şey olmadığı mesela hocamızın kitaplarında da detaylı olarak anlattı ve bilimsel kanıtları da çok fazla çıkıyor. 2000 yıllık, 3000 yıllık sanat eserleri ortaya çıkıyor. Onların anlattığına göre böyle olayların olması gerekiyor.
Öyle bir devir olmuş olsa sonradan kim akıl edip de bu şekle girer? Nasıl akıl edecek? Ben işte saçımı başımı keseyim, güzelleşeyim, kıyafet giyeyim, evlerde yaşayayım, otomobillerde gezeyim. Hangisi akıl edecek? Kim akıl edecek yani? Aralığında. Çünkü o öyle bir şey varsa hepsi gelmiş görmüş aynısıyla devam etmesi gerekiyor. Demek ki öyle bir şey yok.
Doğru.
Bu bir gerçek.
İnşallah. İnşallah. Ben hocamızın kitabını bir daha göstermek istiyorum. Bu anlattığımız bilgilerin tamamını buradan görebilirsiniz inşallah. Tarihi bir yalan, Kabataş devri. İnternette ücretsiz olarak var. Arzu edenler de telefonla yayıncıya ulaşıp oradan sipariş edebilirler.
İnşallah.
Bizim bir videomuz da zaten hocamızın çalışmalarıyla hazırlanmıştı. Mısır'da kullanılan, antik Mısır'da kullanılan elektrikle alakalı. Aynı zamanda ahit sandığının da süper iletken bir madde olduğunun ve onun da hala günümüzde teknolojiyle dahi yapılamadığının bilgisini de mesela verilmişti o videoda. O video da yayın akışında yayınlanıyor. Şimdi çok uzun olduğu için belki yayınlayamayabiliriz. 10-11 dakika sürüyor. Şimdi piramitlerin ve elektrik evet, santrali olarak elektrik kullanan, altın kaplamasını yapan, bununla ilgili ticaret olan, birbiriyle uzaktan kablosuz iletişimde de kullanılan bir yapıda olduğunu mesela o videodan öğrenmiş oluyoruz.
Ve o günkü sistemi ahit sandığının, hiç.
Evet, içindeki ahit sandığı olmadan da o sistem çalışmıyor. Ahit sandığını günümüze dahi süper iletken denen bir maddenin yapılamamasına ama o zaman yapıldığına şahit oluyoruz ve bu elektriğin çok rahat bir şekilde kullanıldığına o zaman şahit oluyoruz. Yani ilerilik, teknolojik açıdan gerilik bir tarafa, teknolojik açıdan zaten bayağı ve yüksek derecede ileri olduğunu da o dönemdeki insanların görüyoruz inşallah.
Ya o Mısır piramitlerinin mesela o şekli hani şu anda bile teknolojiyle hala çözülememiş bir şey. Yani o baktığımız zaman şekil itibariyle, yapı itibariyle o zaman madem bu insanlar çok geriydiler, çok hani düşünce olarak, yaşayış olarak geride yaşıyorlardı. Bu güzel teknolojiyle, bu eşsiz şu anda bile yapılamayan teknolojiyle nasıl yapabiliyorlar mesela?
İnşallah.
Bunlar işte hep o devirlerin olmadığını, bunların tamamen Darwin'in yalan dolanı olduğu, her zamanki gibi sahtekarlık olduğunu İnşallah. Çok açık ortada deliller işte.
Yine bu, tabii, yine bu konuda kısa bir şeyler daha ben göstermek istiyorum izleyicilerimize. 10 bin yıl önce Anadolu'da beyin ameliyatı yapılıyordu. Hani eskiden Hürriyet Gazetesi, diğer gazeteler hep derdi ya, eski Kabataş devri var, Cilalataş devri var. Halbuki şimdi hocamız bu konuyu iyice anlattıktan sonra onlar da gazetelerinde burada altta köşede gördüğünüz gibi belirtmeye başladılar. 10 bin yıl önce beyin ameliyatı yapılmış. Anadolu'da en eski ameliyatlı kafatası Aşıklı Höyük'te, yani Aksaray'da bulunmuş. 10 bin yıllık kafatasları beyin ameliyatı yapılmış. Bu çok önemli bir bilgi. Niçin? Çünkü hani o zamanlarda diyorlardı ki hani böyle Kabataş devri, hani maymundan insana geçişler diyorlardı. Halbuki bunun olmadığının çok önemli bir kanıtı. 10 bin yıllık 20-25 yaşlarında bir kadın kafatasında çok düzgün biçimde açılmış bir deliğe rastlanmıştır. Kafatasındaki deliğin düzgünlüğü ve görülen iyileşme izleri bu kişinin ameliyattan sonra yaşamını sürdürdüğünü göstermektedir. Yani hani gelişi güzel bir ameliyat da değil, hayatını devam ettirmiş sonra ameliyattan sonra o kişi. Bu çok önemli bir bilgi. Yine Anadolu'da bulunan başka bir örnekte de kafatasının Bregma bölgesinde gerçekleştirilen ameliyat sırasında 13 küçük delik açılarak elip şeklinde bir parça çıkartılmış. Yani kafatasını açıyorlar çok dikkatli bir şekilde ve oradan bir parça çıkartıyorlar. Yani bu aslında üstün bir teknolojinin ve üstün bir bilginin onlarda bulunduğuna dair önemli bir bilgi. Sonra ameliyattan sonra o parça, çıkarılan parça tekrar yeniden aynı bölgeye konmuş. Bu da ameliyatın tedavi amaçlı yapıldığının kanıtı. Bakın diyor ki bu yöntemde kafatasında kemiğin çıkarılacağı bölgeye matkap gibi sivri bir aletle, ki hassas sivri bir aletle, en içteki kemik tabakasına kadar çok sayıda delik açılır. Sonra beynin en dışındaki zarar vermeden kemik parçası dışarı çıkartılır. Yine aynı şekilde bu ameliyatlarda obsidiyen, volkanik bir cam türü, çakmak taşı, bakır, demir, gümüş gibi madenlerden yapılan trepan adı verilen aletler kullanılmış. Şimdi bunu göreceğiz. Bakın burada delici iğne örnekleri. O devirde, hani o devirdeki insanlar hiçbir teknik alet edevatı yok diyorlardı. İşte burada örnekleri görüyoruz. Binlerce yıl önce kullanılan tıp aletleri günümüzde kullanılan tıp aletlerinin neredeyse aynısı. Demek ki o zamanda da üstün bir teknoloji var. İnsanlar şu anki gibi aklı başında ve teknolojiye sahipler. Şimdi burada en son olarak belirtmek gereken, evrimcilerin yanılgılarına göre bu dönem insanların sözde çanak çömlek yapmayı dahi bilmediği bir dönem olarak anlatılıyor evrimciler tarafından. Açıktır ki kapsamlı beyin ameliyatları yapan, diş tedavileri uygulayan bu insanlar ne ilkeldir ne de ilkel koşullara sahiptirler. Tam tersine hastalığı teşhis edebilecek, tedavi yöntemleri ortaya koyabilecek, düşünce yapısına ve bu yöntemleri başarıyla uygulayabilecek teknik imkanlara sahiptirler. Bu da bir kez daha Darwinistlerin toplumların ilkellikten modernliğe doğru evrimleştiği yanılgısını geçersiz kılmaktadır. Çok önemli maşallah.
Yani kim beyin ameliyatı yapabilir ya? Beyin ameliyatı o kadar zor bir şey ki. Sırf o delik açıp kafatasından o parçayı çıkarmak o kadar hassas bir şey ki. Delik açıyorsunuz. Eskiden tabii böyle elle kullanılan aletler vardı. Şimdi elektroniğe de geçildi ama. Şimdi delik açtığınız zaman kafatasında düşünün, böyle üzerine abanmış delik açıyorsun. Kemik sert bir şey. Bir anda batarsın böyle. Evet. Hastayı öldürebilirsin yani böyle. O son delik açma aşamasında bir hata yaptığın takdirde. Çünkü abanarak açman gerekiyor deliği. Hakikaten öyle ağırlık vermek gerekiyor. Son geldiğinde, son haline geldiğinde bir zar var altında, böyle jöle gibi beyin var böyle. Allah saklasın yani o aşağı inip beyne saplanabilir. Bir kere son derece hassas bir teknoloji ve aletler gerekiyor bunun için. Yani kullandıkları teknolojinin olduğunu görüyoruz. Mesela orada kilitli forceps diye bir alet gösteriyor. Hemen hemen aynısı günümüzde de var onun.
Maşallah.
Ya bir kere ameliyat yaptıklarını gösteriyor. Hastayı da iyi etmişler yani. Ayrıca tedavi de olduğunu anlıyoruz oradan değil mi? Yaşamış mesela bir süre, hemen evet. Ölmemiş.
Tabii.
Orada çünkü nerve dokusu oluşuyor, bir şeyler oluşuyor. Böyle anlaşılıyor yaşayıp yaşamadığı. Beyin cerrahisi teknolojinin en üst boyutudur. Yani en evet. Son, en ileri teknoloji kullanılır beyin ameliyatlarında. Yani diğer ameliyatlardan da farklı. Tıpta kullanılır. Beyin ameliyatları artık teknolojinin de en ilerisini kullanırsın. Onu yapmışlar 10 bin sene önce. Hani ilkel adam? Öyle bir şey yok.
Hani mağaralarda?
Bu acayip bir teknoloji yaşanmış. Nerede? Mesela flüt var. Değil mi? 75 bin evet. Yıllık flüt var. Ne demek bu? Normal müzik var. Yani müzik, flüt çalıyorlar. Müzik yapıyorlar. Notalar günümüzdekinin aynı. Ne zaman? 75 bin yıl önce. Bakıyorsunuz 10 bin yıl önce ameliyatı yapmış. Mayalardan kalma bir kristal kafatası var. Onu da evet. Göstermiştik daha önce. Bugünkü teknolojiyle tek parça kuvars kristalinden o kafatasını oymak mümkün değil. Elmas kullansan olmuyor, kırıyor. Elle yapsan 300 yıl sürüyormuş. Elektronik bir sistem kullansan parçalıyor, olmuyor. Onun dönme yönü de son derece önemli. Kuvars kristalinin bir özelliği.
Çizik yok, evet.
Kuvars kristalinin ilk keşfi diye biz biliyoruz. 19. yüzyıl diye biliyoruz. Ne alaka? Yani binlerce yıllık kristal kafatası. Göze baktığın zaman bütün odayı görüyorsun. Aşağıdan ışık verdiğin zaman gözden çıkıyor böyle. Yani maşallah. Mayalardan kalma bir teknoloji bu. Nasıl yaptılar?
Evet.
Öyle bir teknoloji varmış, öyle yapmışlar. 35 bin yıllık mağara resimleri var. Ya mağaranın içi nemli, böyle değil mi? O havayı düşünün. Açık, kimi zaman çok sıcak oluyor, çok soğuk oluyor. O ortamda boya yapmışlar. Resim yapmışlar daha doğrusu. 35 bin yıl süre gelmiş.
Resimleri gösterebiliriz.
Ya hangi resim 35 bin? Bırakın 35 bin yılı, 35 yıl dayanmaz. Değil mi? Çıkın sokağa, evet. Yapın bir istediğinizi yapın üzerine resim. 35 yıl sonra gelin bakın ne oluyor değil mi? 35 bin yıl hiç bozulmamış. Hangi boya tekniğini kullandı bunlar?
Maşallah.
Bakın o resimlerden birkaç tanesini gösteriyoruz. 17 bin yıllık resimler.
Nasıl dayanır bir mağaranın içinde 17 bin yıl bakın. Boya hiç bozulmuyor. Öyle bir teknoloji kullanmış ki bozulmayan boya.
Bak renk akışı yani solma yok renk. Hiçbir renkte solma yok.
Nasıl olabilir böyle
renk
şey?
Renk akışları yani... aynen duruyor evet.
Günümüzdeki atı yapmışsın.
Evet. Mağara kadar nemli bir ortamda.
İşte teknolojinin üstünlüğünü gösteriyor. Yani eski dönemlerde teknoloji var. Ya Allah razı olsun hocamız bunları anlatmadan bilmiyordu evet, hakikaten. Bize bu... ilkokulda yok taş cilada taş devri, yok bilmem ne taş devri falan diye anlatıyor. Evet. Hikayeleri anlatıyorlardı böyle.
Şimdi o beyin ameliyatında... Sadece bir yer özellikle oyulup oradaki bir dokunun çıkıp iyileştiğini görüyoruz. Belki bir kist vardı, belki bir yapı vardı. Bir de gözlem teknolojisi de gerekiyor onun için. Yani beyin kapalı bir organ. Neresinin hasta olduğunu nereden bileceksin? Yani günümüzde mesela röntgen çekiliyor ve MR çekiliyor gelişmiş. Hasta olan bölgeyi görüp öyle teşhis edebiliyorsun. O zaman ne vardı ki de tam o bölgenin rahatsız olduğunu biliyorsun.
O beyin bölgeyi deliyorsun.
Kafatası yani. Öyle bir şey değil ki dur yanlış yeri deldik bir de şurayı delelim gibi bir durum değil. Tam yeri yerini delip değil mi? Tam yani, özel.
Röntgen yok bir şey yok hani baktığında.
Bir de o var tabii.
Büyüklüğü de yeri tabii, çok önemli. Yani çapı teşhisi... da çok önemli, yeri de çok önemli.
Maşallah. Hadi nörolojik muayene yaptı desek yine olmuyor. Yani hakikaten nörolojik muayeneyle de kesin olarak tam kestirmek çok zor. Yani yaklaşık olarak çıkarabilirsin ama.
Bir de oradan o parçacığı çıkartıyor, tedavi ediyor, tekrar yerine yerleştiriyor ve o insan yaşıyor. Yani onu nasıl tedavi edeceğini de biliyor.
Yani cerrahi bütün teknoloji olması gerekiyor. Anestezisi olacak bunun. Bakımı olacak. Mikrop kaparsa antibiyotik evet. Tedavisi gerekiyor. Yani adam yaşamış. Yani ameliyatı tam kalkmış. Sterilizasyonun ne olduğunu bilecek. Mikrobu, bakteriyi bilecek. Bir çıplak elle çalışamazsın ki. Anında iki gün sonra ölür adam yani. Bu gelen bakteriler ve virüslerden. Hepsini bilmesi gerekiyor bunun. 10 bin yıl önce. Hani ampulü Edison icat etmişti? Hikaye. Ampul normal adamlar binlerce yıldır kullanıyorlar. Bize yutturuyorlar. Ampulü Edison buldu diye.
İlkel bir çağ yok.
Ampul Edison'u bulmuş. İşte bunların hepsi Darwinistler örtbas ediyorlardı.
Evet.
Yani Darwinizm öyle bir bela gibi çökmüştü ki dünyanın başına. Dünyanın hocamız dedi yani devletlerin %95'i tarafından resmi ideoloji olarak korunuyordu. Ya yani bunları bilen adamlar vardı. Hiç kimse sesini çıkaramıyordu, çıkarmıyordu.
İnşallah.
Değil mi? Bu hikaye anlatılıyor. Herkes diyor, evet haklısın ya diyorlardı. İnşallah. Yarı maymun, yarı insan. Resimler oraya çizmişler, buraya çizmişler bilmem ne. Aa bir baktık, hepsi hikaye. İnşallah. Hepsi atmasyon. Yok kelebekleri ağaçlarına tutturmuşlar, bilmem ne uğulamış. Herife soruyorsun, niye sahtekarlık yaptın diye. Herkes sahtekar diyor, pişkin pişkin.
Herkese güvenli diyor.
Ama işte elhamdülillah şimdi İnşallah. Bilim mehdiyet dönemi.
İnşallah.
Mehdiyetin zırve gölgesi yerle bir oldu, çöktü dünya çapında. İnşallah.
Her yere kaplı zaman.
Bile yapacak yerleri yok.
Bütün bu konuştuklarımızı, Oktar Hocam böldüm, bütün bu konuştuklarımızı izleyicilerimiz hocamızın Tarihi Bir Yalan Kabataş Devri kitabında inceleyebilirler. Tekrar göstermek istiyorum ki hani hangi kitapta kolayca bulabileceklerini bilsinler. Tarihi Bir Yalan Kabataş Devri bütün izleyicilerimiz elde edebilir inşallah. Hocam senin göstereceğin bir şey var sanırım.
Yok. İnşallah. Ya ben bu teknolojik şeyi bitirdiysek ben şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi evrim bir aldatmaca. Temeli olmayan bilim ne bilimsel olarak ne sosyolojik olarak her yönüyle tamamen çökmüş ve belalar getirmiş. Yani hiçbir faydası olmadığı gibi, hiçbir bilimsel delili olmadığı, yanlış olduğu gibi çok belalar da getirmiş. Kim evrim teorisini savunup bir ideoloji haline dönüştürdüyse sonunda hep milyonlarca kişinin öldüğü, kan aktığı, adaletsizliğin çöktüğü, yani adaletsizliğin çok olduğu, ekonominin çöktüğü, insan haklarının çöktüğü, insan ruhunun güzelliğinin ve sevginin çöktüğü bir ortam halini almış. Komünizm mesela, onu temel aldığı için, onunla bir bitişik olduğu için o da bunların hepsine vesile oluyor. Ekonomi de çöküyor, değil mi? Ya bütün adalet çöküyor. İnsanlar katlediliyor. Her şey kötüye gidiyor kısacası. Neden? Peki neden? Çünkü bu Deccal'in dini. Çünkü bu şeytanın telkini. Çünkü bu şeytanın isteği. Şeytan her zaman insana kötü olanı, iyi olmayanı, vicdanının karşısında, Allah'ın Kur'an'da bize bildirdiği güzel ahlakın karşısında yanlış olanı, çirkin olanı, her türlü fahşayı, değil mi? Telkin eden, o vesveseyi verendir şeytan. Şimdi şeytan ahirette kıyamet koptuğunda biz nasıl mesela diyoruz ki asılsız, yanlış bir teori Darwinizm. Bunu temel alan teoriler de yanlış ve tamamen ipsiz, sapsız ve saçma. Bakın şeytan ahirette şöyle diyor. İbrahim suresi 22. ayet, şeytan Allah sanırım. İş hükme bağlanıp bitince şeytan der ki doğrusu Allah size gerçek olan vaadi vaat etti. Allah nasıl vaat eder? Elçilerine elçi kılar, peygamberleri vasıtasıyla insanlara gerçek olanı, doğru olanı ulaştırır. Değil mi? Bu şekilde vaadini bütün insanlara bir kere ulaştırır. Şeytan da bunu doğruluyor. Diyor ki, doğrusu Allah size vaat ettiği doğruydu diyor dünyada. Ben de size vaatte bulundum bunun karşısında. Fakat size yalan söyledim diyor şeytan. Benim diyor ama size karşı zorlayıcı bir gücüm yoktu. Allah Kur'an'da birçok ayette söylüyor. Onun müminler üzerine, inanan salih kullar üzerine şeytanın zorlayıcı bir gücünün olmadığını söylüyor. Yalnızca sizi çağırdım. Yani davet ediyor. Bu Darwinizm'e mesela şu an şeytan çağırıyor değil mi? Anlatıyor herkese söylüyor. Darwinizm evrimleştik diyor. Atamız maymun diyor, atamız mikrop diyor, atamız balık diyor ne diyorsa çağırıyor. Siz de bana icabet ettiniz diyor. İnandınız, siz de kabul ettiniz diyor. Evet, siz de savunur hale geldiniz evrimi mesela. Öyleyse beni kınamayın. Siz kendinizi kınayın diyor şeytan. Ben sizi kurtaracak değilim, siz de beni kurtaracak değilsiniz. Doğrusu daha önce beni ortak koşmanızı da tanımamıştım. Gerçek şu ki zalimlere acı bir azap vardır. Bu inkarcının psikolojisini en güzel temsil eden burada ne? Şeytan. Yanlış olan vaatte bulunuyor. Ya doğru mu? Mesela Darwinizm, materyalizm, komünizm doğru mu? Değil. Bilimsel yönden bir tane delili var mı? Komünizmin de faydalı bir tarafı var mı? Yok. Var mı? Yok. Yani somut olarak inceliyoruz. Bilimsel olarak, objektif olarak, objektif olarak, tamamen tarafsız olarak inceliyoruz. Var mı bir faydası, bir iyi tarafı? Yok. Sonuç ne peki? Sonuç da kötü. Denenmiş, kabul edilmiş, sonuç da kötü. Ve ahirette şeytan hemen diyor ki, ben size zaten yalan söyledim diyor. Siz bana zorlayıcı bir gücüm olmamasına rağmen kabul ettiniz, dahil oldunuz, benim tarafıma geçtiniz. Şimdi diyor hep beraber azap çekeceğiz diyor. Hiçbirimiz de birbirimizi kurtaramayız diyor. Orada da bir hemen satıyor yani böyle hemen böyle üstünden atıyor. Hemen sanki hiçbir şey yapmamış gibi davranıyor. Çok çirkin, değil mi? Samimiyetsiz bir tavır sergilemiş oluyor. İşte iman eden inşallah Kur'an ahlakıyla ahlaklanan insanlar hem dost doğru yolda olurlar, bilim de onların tarafında olur. İnşallah Allah'ın söylediği dost doğru dini yaşamış olurlar. Hem de sonucunda hem kendileri hem toplum hem de ahiret için, değil mi, en güzel sonuca ulaşmış olurlar inşallah.
İnşallah. Biz tabii Allah'ın emri üzere inşallah Allah doğruyu emreden, kötülükten sakındıran bir topluluk olsun diyor.
Elhamdülillah.
Evet, emri bil maruf, nehi münker, Müslümanın görevi. Onun için bu Darwinizm ve komünizm kepazeliklerini anlatmaya devam edeceğiz
inşallah.
Bu bizim vazifemiz. Ama inanır inanmaz o Allah'ın dilemesiyle inşallah hidayet verecek olan Allah'tır. Allah dileseydi sizi tek bir ümmet kılardı diyor Allah. Allah'ın dilediğine sen mi hidayet vereceksin diyor başka bir ayette. Şeytandan Allah'a sığınırız. Şimdi mesela bu komünizm belası, tabii PKK nedeniyle Türkiye'de çok gündemde ve bir bela var ve bu belanın tedavisi belliyken, yani hocamız bunu defaatle açıklıyor, fikri çalışma, bilimsel çalışma, bu yapılmıyor. Yapılmadıkça da durmuyor. 30 yıldır devam ediyor. Değil mi? Bombalamak, dağ taşı bombalamakla olmaz demişti hocamız. Askeri tedbirlerle olmadığı zaten 30 yıldır belli. Tek yönlü bir propaganda var. Ama şimdi bu komünizm, mesela bazılarının hala dili varmıyor. Bunlar, ya kendisi söylüyor, biz komünistiz, Marksistiz, Leniniz, Stalinistiz diyor. PKK söylüyor bunu, Bölücübaşı söylüyor. Hala da bir kısım kimseler kalkıp da evet, evet yani siz komünistiniz, Stalinist, Leniniz ayaklanma diyemiyor, dili varmıyor buna. Halbuki bunun böyle olduğu çok açık. Yani... değil mi? Bölücübaşı'nın kendi ifadelerine baktığımız zaman söylüyor, ben bu dönemin Lenin'iyim diyor. Marksizmi övüyor, Lenin'i övüyor, Marx'ı övüyor. Kendisi diyor, ben bu dönemin Lenin'iyim diyor. Ama Lenin ne diyor? Bakın işte şimdi şiddet bundan dolayı, yani bu komünizm şiddete dayalıdır. Şiddetsiz komünizm olmaz. Şiddeti Marx ilerleyici bir güç olarak görüyor. Yani evrimleştirici, toplumları da evrimleştirici. Tarihin evrimine inanıyor. Tarihin böyle geliştiğine inanıyor zaten. Şiddetle çatışarak tez, antitez, sentez. Kimden alıyor bunu? Bunun Hegel diye hocası var. Diyalektik materyalizmin diyalektiğini ondan alıyor. Bu çatışma mantığı. Tez, antitez, sentez. Materyalizmi de Feuerbach'a dayandırıyor. O da başka bir materyalist felsefeci. İkisi birlikte diyalektik materyalizmi, bunu da Darwinizme dayandırıyor. Diyalektik olarak. Doğanın diyalektiği bilimsel, bilimde bunu söylüyor diyor. Bu fikirleri de Lenin pratiğe geçiriyor. Bakın Lenin diyor ki, Lenin şiddeti nasıl savunuyor? Büyük bir kitle mücadelesi yaklaşmaktadır. Bu silahlı bir ayaklanma olacaktır diyor. Yani komünizm sırf silahlı ayaklanmaya dayanır. Nasıl PKK yapıyor? Rusya'da da bunu yaptılar. Çin'de de, her yerde bu böyledir. Olabildiğince de eş zamanlı. Bu kitleler silahlı, kanlı ve korkunç bir mücadeleye girdiklerinin bilincinde olmalıdırlar. Yani bir komünist diyor, kanlı ve korkunç bir mücadeleye girdiğinin bilincinde olmalıdır. Budur diyor ya komünizm. Yaygın olarak ölüme aşinalık kazanılması zaferi kesinleştirecektir diyor. Yani kudurmuş köpek gibi olursanız diyor, bu zafer getirir diyor, böyle kan dökerek diyor. Lenin'in düşüncelerini desteklemek için çıkan Bolşevik gazetesinde de komünist zihniyeti gösteren bir yazıdan bir bölüm okuyacağım bakın. Diyor ki, kalplerimizi özgürlük için mücadele eden, bakın dikkat edin, kana susamış savaşçılara çevireceğiz diyor. Lenin'i destekleyen Bolşevik gazetesi bu. Kalplerimizi özgürlük için mücadele eden kana susamış savaşçılara çevireceğiz. Kalplerimizi zalimleştireceğiz. Sert ve yerinden oynamaz hale gelecekler ki içine hiçbir şekilde merhamet girmeyecek. Düşmanın kan denizinde yüzdüğünü gördüğünde kılı kıpırdamayacak. Hiçbir merhamet hissetmeden, hiç kaçınmadan düşmanlarımızı yüzer yüzer öldüreceğiz. Bırakın kendi kanlarında boğulsunlar. Kudurmuşlar bakın. Yani bu komünizm budur yani. Hocamızın uyardığı bakın konu bu. Ya bu PKK böyle hani işte ayıp yapıyorsun, gel çorba iç bilmem ne. Yani onu durduracak bir şey yok zaten. Adamın mantığı bu. Yani bunu benimsemiş. Ben diyor dönemin Lenin'iyim diyor Bölücübaşı. PKK da budur diyor. Yani Lenin, Stalinist bir ayaklanma. Bu kadar düşmanlarımızı yüzer yüzer öldüreceğiz. Bırakın kendi kanlarında boğulsunlar. Bunu da bunlar Türk milletine uyarlıyor. Türkleri diyor yüzer yüzer öldüreceğiz. Bırakın kendi kanlarında haşa boğulsunlar. Yani biz diyor kitle katliamı yapacağız diyor. Öyle 1, 2, 3, 5 falan değil. Bunu diyor, komünist bir diktatörlük olacak diyor, proletarya diktatörlüğü. O rejimi de, hocamız hep anlatıyor detaylarıyla, çok önemli, ihraç edeceğiz diyor. Yani Türkiye'yi bölmek bizim için bir konu değil demek o. Türkiye'nin öbür bölümü de komünist olacak diyor. Komünizm diyor, diğer bölgeleri de, diğer bölgeye de ihraç edilecek diyor. Hocamız hani söylüyor mesela, PKK, Allah saklasın yani Türkiye'yi bölüp de orada bir komünist, proletarya diktatörlüğü, komünist ayaklanma, diktatörlük kurduğu takdirde, buna demişti hocamız, Çin, ondan sonra işte Vietnam, Kore, hepsi silah yiyar bunu. Değil mi? Çok güçlü bir silahlanmış bir ordu haline getirir böyle. O çünkü komünizm oradan ihraç ediliyor bölgeye. Komünizm yani bir noktada durmaz böyle. O kan dökecek o yani. Komünizmin şeyi budur. Komünizmde fikir özgürlüğü falan yoktur öyle. Dinin ortadan kalkması esastır.
Ailenin ortadan
kalkması. Aile, devlet. Devlet diye de bir konu yok. Yani bakın burada şimdi ifadeler var. Onlardan okuyalım. Evet bakın, aile, devletle ilgili ne düşünüyorlar? Birkaç bölüm yani fazla da uzatmadan. Devlet toplumun sınıflara bölünmesinin baş gösterdiği yerde ve zamanda sömürülenlerle sömürenlerin ortaya çıktığı zamanda görülmektedir. Yönetmek için başkalarının, bu Lenin'in üniversitede verdiği bir dersten. Yani Lenin'in sözleri bunlar. Üniversitede bunu söylüyor Lenin. Devlet bir sınıfın bir başka sınıf üzerinde egemenliğini sürdürmesinin bir makinasıdır. Öyle bir devlet yapısı yok. Koruyup kollayıcı, vatandaşını kollayan, ona bakan, onun iyiliğini isteyen, öyle bir konu yok. Bakın bir sınıfın bir başka sınıf üzerinde egemenliğini, ezmesini, proletarya, değil mi? Burjuvazi ezecek diyor, yok edecek diyor, ortadan kaldıracak. Sürdürmesinin bir makina diyor, bir aracıdır diyor. Devlet bir sınıfın bir öteki sınıfı baskı altına alınması için bir makinedir. Bir sınıfa öteki bağımlı sınıfların itaat etmesini sağlayan bir makinedir. Öyleyse biz diyor, bu makineyi sermayenin iktidarını alaşağı edecek sınıfın ellerine vereceğiz. O zaman diyor, devlet de olmayacak sömürüde. Yani devlet, nihai aşamada devlet yapısı diye bir şey kalmıyor, devlet de ortadan kalkıyor. Sınıfsız toplum dedikleri komün hayatı yaşayacak. Yani diyor, herkes diyor karısında ortak kullanacak diyor haşa. Aileler. Tam böyle ensest, bu her şey var onların çarpık mantığına göre. Din tamamen ortadan kaldırılacak. Bakın diyor ki aile için. Ailevi ilişkiler feodal ilişkiler olarak değerlendirilir. Engels'in yazılarında bahsettiği gibi aile kurumu ortadan kaldırılmalıdır. Komünizmde aile de yok. Onlar zannediyor mu şimdi bunu destekleyen köşe yazarları, bir kısım eski tüfek komünistler, PKK haşa iktidara gelse, onlara prolarını yedirecek onların. Ne ailesini bırakır onun, ne karısını bırakır, ne çoluğun çocuğunu bırakır. PKK yani kudurmuş bir komünist, ona batıl bir din olarak inanmış. Adam zaten mağaraya çıkmış. Ölmek, öldürülmek, rahat yaşamak gibi de bir derdi yok onun. Yani mağarada yaşıyor zaten. Mağarada nasıl yaşayabilir insan, değil mi? Soğukta, karda, kışta, sıcakta. Adam çünkü onu bir din olarak kabul etmiş. Öyle bir ideolojisi var onun. Onun için yaşıyor. Ölmekten de yani çekinmiyor o açıdan. Yani komünizm öyle bir şeyi de yoktur komünistlerin. Mesela yine bakın Komünist Manifesto'da diyor ki, Komünist Manifesto'dan bu. Ailenin ortadan kaldırılması. En radikaller bile komünistlerin bu utanç verici niyetlerine ateş püskürüyorlar. Ana babanın çocukları sömürmesini ortadan kaldırmak istiyoruz diye mi suçluyorsunuz bizi diyor. Aile kalkacak tabii diyor. Ana baba çocuğunu sömürsün diye mi bırakacağız diyor. Tabii ki diyor, bırakmayacağız diyor. Bakın yine Komünist Manifesto'dan diyor ki, burjuva evlilik gerçekte evli kadınların ortaklaşılmasıdır. Buyurun işte size komünist mantık. Bunu istiyor adamlar. Sen buna fikri çalışma yapmazsan o adamı nasıl durduracaksın? O adam da tek yönlü propaganda yapıyor. Hani hocamız dedi, devletin okullarında Darwinizm öğretiliyor. Darwinizmin doğal sonucudur. Sen nasıl şaşırırsın o zaman? Yani bir adam komünist olursa, değil mi, terör yaparsa şaşırmaya hakkın yok o zaman demektir. Çünkü sen bunu öğretmiyor musun? İnsan hayvandır. Çatışma ilerlemenin temelidir. Darwinizm bilimsel bir gerçektir. Bir çatışma vardır. O adam da diyor ki tamam diyor, bu bilim diyor. Devlet öğretiyor bunu diyor. Hatta PKK demişti hocamız, devletin kitaplarını referans olarak kullanıyor. Darwinizmi devlet söylüyor diyor. Tabii ki bilimsel gerçek diyor. Ondan sonra bunun propagandasını yapıyor ve buna karşı çalışma yok. Olmaz ki, tek yanlı olarak ilerler, tek yönlü olarak. Onun için durmuyor zaten askeri tedbirlerle. Adam onu kabul ediyor. Yani sen onun o kafasındaki o fikri temizlemeden, o pisliği temizlemeden fikren durmuyor işte. Ya bunun durmadığı 30 senedir sabit yani. Nerede durmuş? Yani onu da örnek verdi hocamız değil mi? Vietnam'da Amerika kazanabildi mi? Kaybetti, geri döndü. Koskoca Amerika bilmem metrekareye 600 ton mu ne bomba yağdırmışlar. Öyle bir şey bombalama var. Amerika'nın Vietnam'da yaptığı. Ne oldu? İkna edebildi mi adamları? Yine komünistler kaldı orada. Amerika pılıyı pırtıyı toplayıp kaçtı, geri döndü. Çünkü komünisti ikna etmenin yolu, durdurmanın yolu komünizmi fikri çalışma. Yani bu gerçeğin artık görülmesi gerekiyor. Yani devletimiz bunu yapsın diyor. Ama Allah'ın izniyle bunu yapabilecek kişi dünyada hocamızdır. Hocamız dünyada çünkü darwinizmi, komünizmi belini kırdı. Ya kanıtladı bunu yani. Dünya çapında kanıtladı bunu. Yok etti. Ama o dağdaki heriflere ulaşabilmek için devletin imkanları gerekiyor. Yani televizyonları. Nitekim diyor hocamız. Yani iki ay diyor bana müsaade etsinler. Ben bunu bitiririm diyor Allah'ın izniyle. Ya bunun artık anlaşılması lazım Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Net bir gerçek bu yani. Bu çocukların anlayacağı kadar açık inşallah. Öyle karmaşık bir konu yok ki burada. 30 senedir işte olmuyor yani. Bugün başlamadı ki. PKK ile mücadele yeni başlamadı. 30 senedir devam ediyor. Olmuyor. Allah'ın dilemesi dışında.
Olacak bir şey değil. Çünkü o fikirlerin, o düşüncenin değişmesi gerekiyor. Yani onlar bugün mesela 1000 kişi öldürseniz yarın 1000 kişi daha gelecek, aynı düşünceyle gelecek yine. Aynı şekilde hani ölmeyi göze alarak gelecek. Ama öbür türlü düşünceyi silerseniz kafadan, gerçek düşüncenin ne olmadığını, hayatın ne olmadığını gösterirseniz, dini tam anlamıyla anlatırsanız bu sefer bu adam bunun peşine düşmeyecektir. Yaşadığı zamanın, yaşadığı yerin hani güzelce, çünkü bir kısıtlaması yok baktığınız zaman. Yani mesela bizde hani bunları yapmaları için hani bir baskı olur, bir zulüm olur, öyle bir şey de yok. Kendilerinden böyle bir şey çıkarıyorlar mesela. İşte biz diyorlar kendi devletimizi istiyoruz. Oysa devletin içinde bunlara bir baskı yok zaten normal anlamda. Hayatlarını normal şekilde yaşarken böyle bir baskı yok. Ama zihniyetten dolayı bu şekilde görüyorlar, bu şekilde algılıyorlar. Fikren hocamızın da dediği gibi fikren mücadele.
Ya bu komünizm yani. Allah'a alem birçok kişi anlamıyor yani böyle nasıl bir bela olduğunu. Hı. Ya komünizm vahşettir yani, terördür. Komünizm eşittir. Yani din ortadan kalkacak, aile, devlet, hiçbir şey kalmayacak. Bakın. Ya dünyanın her tarafında böyle olmuş. Yani bu istisna değil ki. Yani sadece Sovyet Rusya'da zulüm olmuyor. Çin'de de oluyor, Vietnam'da da oluyor, Küba'da da oluyor, Kore'de de oluyor. Nereye girse komünizm katliam yapıyor. Fikir özgürlüğü ortadan kalkıyor. Açlıklar, kıtlıklar başlıyor. Kafalarına kurşun sıkmalar. Bakın bir iki örnek verelim. Mao'nun direktifleriyle 6 ile 10 milyon arasında kişinin doğrudan öldürüldüğü hesaplanmaktadır. Doğrudan öldürülüyor. 6 ile 10 milyon kişi. Yani 1, 2, 3, 5, 600 bin falan değil. Yaklaşık 20 milyon karşı devrimci de ömürlerinin önemli bölümünü cezaevlerinde geçirdi. Çin'de 58-61 yılları arasında kıtlık sonucunda ölen insanların sayısının 40 milyon kadar olduğu tahmin edilmektedir. Yani herif muazzam bir katliam yapmış orada. Ama bu komünizmin özelliği bu. Mesela bakın Kamboçya'dan pirinç tarlaları Kızıl Kimerler döneminde ölüm tarlalarına dönüşmüştür. Nüfusu 9 milyon olan ülkede, Kamboçya'da, yaklaşık 3 milyon kişi kafasına kurşun sıkılarak, kafatası baltayla parçalanarak, başından torba geçirilip boğularak veya açlığa mahkum edilerek öldürülmüştür. 9 milyon insandan 3 milyonu, 3'te 1'ini katliam yapıyorlar. Baltayla parçalıyor, kafasını sıkıyor, naylon torba geçirip boğuyor. Kuzey Kore. Rejiminin katlettiği insan sayısının 1,5 milyon olduğu hesaplanmaktadır. Ya hiçbir istisnası yok. Komünizm nereye gitse bu oluyor. Ya PKK zannediyorlar mı ki orada işte ayaklanma, ona özellik verelim, onun başına geçti. Muazzam bir katliam yapacaklar.
Devam İnsanları edecek. Daha tabii, fazlasını isteyecek bu sefer.
Durmaz komünizm. Yani komünizmin özelliği bu. Yani yapısal özelliği bu. Komünizm kan dökmeye, şiddete dayalı, rejim ihracına dayanan, ondan sonra öldürmeye de gelen, bunu ilerlemenin temeli olarak kabul ediyor herif. Ya yani bir komünist. Bu diyor yani bu şekilde ilerlenir diyor. Kan dökülmesi mutlaka gerekir diyor. Bakın Kızıl Kan Denizi üzerinde doğan bir güneş diyorlar komünistler komünizm için. Kan denizi. Bir damla kan, iki damla kan falan değil, birkaç kişi falan değil böyle. Adam mesela yani tamamı psikopat bunların. Bakın o diktatörlere, komünist diktatörlere. Hatta bir filmi de vardı. Bilmiyorum, gerçi vaktimiz yok herhalde de. Stalin adam yani her sabah kalkıp ölüm listelerine bakıyor böyle. Alkışlıyorlar, susamıyor kimse.
Durursa çünkü
duranı öldürttürüyor. İşte Lysenko çıkıyor, bilim adamı diye bilim ona teslim etmişler. Evrimci herif, Darwinist komünist. Milyonlarca ton şeyi ekiyor Sibirya'ya, evrimleşecek diye. Sapıklığa bakın. Buğday. Birbirine yakın olanlar diyor, sosyal komünist dayanışma olacak diyor buğdaylar arasında diyor. Buğdayların tamamı gidiyor. Milyonlarca kişi kıtlıktan, açlıktan ölüyor ama bilhassa yapıyorlar bunu.
Tabii bir, yani, bir de çok büyük alanda yapıyorlar. Hani deneme açısından küçük bir alanda da değil. Yok diyor, bunlar diyor birbirleriyle sosyal uyumlaşma içine girip diyor bu ortama uyum sağlayacaklar diyor. Ve milyonlarca insanın dediği gibi hocam da hayatının sonlanmasına neden oluyorlar. Ama görüşlerinden hiçbir şekilde vazgeçmiyorlar. Çünkü onların düşünce yapısı, kafa görüşü o şekilde. Hani insanı düşünmüyor, bireyi düşünmüyor, hayatı düşünmüyor. Tam aksine kendilerinin lider olduğu ve ne kadar çok yayılırsam o kadar iyi düşüncesiyle hep buna göre hareket ediyor. Bu şekilde davranıyorlar.
Evet. Yani Allah'ın izniyle tabii, yani şimdi PKK belası, komünizm belası böyle, ama jiletle kazırsın ya bir şeyi böyle, hani hiç kalmaz, öyle kazanacak Allah'ın izniyle. İnşallah. Yani Mehdiyet dönemindeyiz. Allah çünkü Mehdi'ye, Hazreti Mehdi'ye net zafer vermiş. Yani bütün dünyada güzel ahlakın hakimiyeti. Şimdi Deccaliyet'in de en şiddetli olduğu bir dönemde, yani insanların bir kurtarıcı istediği dönemde, Allah diyor biz diyor şeytanın Allah'a sığınırım. Nereye diyor bir kurtarıcı gönderdiysek, diyor, bir elçi gönderdiysek, oranın halkı yalvarıp yakarsınlar diye dayanılmaz bir zorluk ve sıkıntıyla yakalamışızdır diyor. Bakıyorsunuz komşu ülkelerde Allah, değil mi? Bunlar bir zamanlar Darwinist materyalistti. Irak öyleydi. Afganistan öyleydi. Bakın sosyalizm vardı. Filistin aynı şekilde öyleydi. Sosyalist, Marksist, Darwinist materyalistti. Libya böyleydi. Tunus, Cezayir hepsi böyleydi. Şu anda her yerde dine dönüş var inşallah. İnşallah. Mehdiyete dönüş var Allah'ın izniyle. İnsanlar artık yani kafalar açılmaya başladı. Ama Allah zorla yaptı bunu. Yani insanlar öyle rahatlarına düştüler, değil mi? Rahatlarının şeyinin derdine düştüler. Onun üzerine Allah Cabbar sıfatıyla bir ilim üzere inşallah, bir hikmet üzere bütün dünyayı dinine döndürüyor inşallah. Mehdi'ye, Hazreti Mehdi'ye ve İslam birliğine mecbur kılıyor Allah inşallah. Yani bunun tek çözüm olduğu artık böyle gün gibi ortada çıktı. Değil mi? İslam birliğinin kurulması, İttihad-ı İslam'ın olması. Allah bunu gösterdi. Öbür türlü olmuyor böyle bin parçaya bölünmüşlükle, ayrılmakla. Her yere bela geldi. Her tarafa bela geldi, değil mi? Irak'ta bela, Afganistan'a bela oldu. Doğu Türkistan'a bela oldu. Somali'ye, Çeçenistan'a, ondan sonra Filistin'e. Her yerde bela oldu bu. Şimdi de Arap ülkelerinde, İslam ülkelerinde de yayıldı, değil mi? Orada da umursamıyorlardı. Yani Marksist, Sosyalist, Darwinist bir yapıya girmişlerdi. Mısır, Libya, Cezayir, Tunus, Bahreyn hepsinde. Aynı şekilde o da hadisleri peygamberimizin zaten Allah'ın yarattığı bir kader üzere oluyor. Bildirmiş onu. Mısır'dan diyor çıkacak diyor. Alacak karga diyor, değil mi? Orada tarif ediyor peygamberimiz.
Evet.
Ondan sonra her tarafa yayılacak diyor. Hakikaten 2001 başlar başlamaz ki hocamız dikkat çekmişti. 2001'de çok önemli olaylar olacak diye. Hemen arkasından bunlar başladı. Bu olay, ayaklanmalar başladı.
2011.
Daha girer girmez Mısır'da başladı. Hemen yan ülkelere sıçradı. Bir kimse sebebini izah edemiyor. İşte bir kişi kendini yaktı falan, alakası yok yani. O metafizik. Allah'ın dilemesiyle inşallah.
İnşallah.
Her yerde İslam'a dönüş var inşallah. İttihat İslam'da tek çözüm. İnşallah. Yani İttihat İslam olsa, hep söylüyor hocamız yani. Allah'ın emri. Yani Kur'an'a dayalı olarak tabii söylüyor. Allah'ın emri olduğu için. İttihat İslam olsa ne PKK kalır, ne bu zulüm kalır, ne Müslümanlar ezilir. Refah, bereket, mutluluk, gerçek demokrasi her tarafa gelir. İnşallah da gelecek. İnşallah. Çünkü Allah'ın kaderi bu inşallah.
İnşallah.
Hocam bugün de güzel programımızın sonuna geldik. Saat 23'te Sayın Adnan Oktar'la Ramazan Sohbetleri programı canlı olarak yayınlanacak. Herkese hayırlı iftarlar diliyoruz.